Yaratılış Delilleri programına hoş geldiniz. Bugün de inşallah Altı Hocam ve Onur Hocam, kardeşimiz Erkan'la birlikte inşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz.
İnşallah.
İnşallah. Evet, günlerdir bahsediyoruz. Allah'ın her yerde yaratılış delilleri haylice fazla. Biz teknolojimiz ilerledikçe, idrakımız arttıkça, inancımız arttıkça Allah'ın delillerine o kadar fazla şahit oluyoruz inşallah. İnsanoğlu hani sadece canlılar dünyasıyla ilgili Allah'ın varlığına ve onun kural koyucu kuvvetine bir nevi biraz aklı yatıyor gibi. Halbuki Allah canlı, cansız her şeyin Rabbidir. Ve her şeyde bir nizam vardır inşallah. Mesela dünyamız diğer gezegenlerden farklı olarak trilyonlarca canlıyı bünyesinde barındırır. Yani Venüs'e gidersiniz, çok aşırı derecede soğuk ve nereyi kalsanız baksanız bir tane tek hücreli canlı bulamayabilirsiniz. Mars'a gitseniz veya Merkür'e gitseniz aşırı derecede sıcak, müthiş zehirli gazlar, orada canlı hayat yok. Ama Dünya'ya geldiğinizde bir santimetre küp toprağın içine bakıyorsunuz, binlerce bakteri, canlı var. Can Dünya'da her yerde fışkırıyor ve her yerde çok üstün bir intizam var, çok üstün bir nizam var maşallah. Şimdi Güneş sisteminde merkezde Güneş'in yaymış olduğu ışıklarla bütün gezegenler aydınlanıyor. Dünya bu ışığı alıyor, önce dış katmanındaki atmosferle süzüyor ve ondan sonra canlılara yansıtıyor.
Maşallah.
Sonra da canlılık ikame etmeye başlıyor. Şimdi atmosferle ilgili bir videomuz var. Ondan sonra konumuza devam edelim.
İnşallah.
Hazır mı?
Bilim kurgu filmleri insanları kimi zaman yanlış yönlendirir. Bunun bir örneği bu filmlerde sık sık rastlanan
İnsandaki mekanizmaların mükemmelliği yetişemiyor. Ne kadar evet, mükemmel olursa olsun, değil mi? İleri teknoloji de olsa Allah'ın insanda ve canlılarda yarattığı, işte mesela konuşuyoruz, dil, duyma, görme, döndüğümüz anda otofokus oluyor hemen. Hiçbir bulanıklık yok.
Evet, maşallah.
Bir şeyin arkasına bakarken de bulanık görmüyoruz. Her tarafı net görüyoruz. Onun evet, pikselinin üstünde herhangi bir kamera fotoğraf yapılamıyor. Değil mi?
Yapılamıyor.
Yani insanlardaki, canlılardaki yapılar, teknoloji daha o düzeye gelemedi. Yani şu anda mesela bir ses benim sesim çıkıyor değil mi zahirde? Çok net, berrak. O tiz bas ayarı biz bunu herhangi bir sette bulamıyoruz. Yani evet, o netlikte bir set, müzik seti yapamıyor. Ya yani illa bir cızırtı oluyor, bir şey oluyor. Gözün gördüğü kadar net görmüyor mesela kamera.
Evet.
O yüzden canlılarda Allah'ın yarattığı teknoloji çok üstün. Yani o yaratma gücünü, sanat gücünü gösteriyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İşte teknolojide gördüğümüz gibi evet, hemen arıza olabiliyor, yetersiz oluyor. Sesi, görüntüsü, netliği, bulanıklığı daha fazla oluyor. Yetişmiyor. Yani evet, Allah'ın yarattığı üstün yaratışa yetişemiyor insan teknolojisi.
Göz dedin. Gözle ilgili birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Şimdi bir gözün, şimdi günümüzde kameralar var. Neyle ölçülüyor bunların çözünürlükleri? Megapiksel diyoruz değil mi?
Evet.
En üstün kamera 165 megapiksellik bir fotoğraf makinesi vardı. Bu hareketli görüntü de kaydedebiliyordu. En son teknolojinin ulaşmış olduğu en üst çözünürlük bu. Fakat insanoğlunun bir tane gözü kaç megapiksel biliyor musunuz? Bunu hesaplandı. Gözün yatayda görmüş olduğu açıyla dikeyde görmüş olduğu açı kaç megapiksellik bir çözünürlüğe tekabül ediyor? 325 megapiksel.
Maşallah.
İki gözümüz var. Bu demek iki kameramız var. O zaman ne yapar? 650 megapiksel. 650 megapiksellik bu iki kameramız 10 milyon rengi de ayırt edip görebilme yeteneğine sahip. Yani görebilme değil de algılama, yani görüntüyü yakalama yeteneğine sahip.
Ve algılanan bu resmi hemen beyni iletip beyninden de hemen tekrar gözlere tek resim evet, haline gelmesi de Allah'ın evet, kudretini maşallah.
O kısım işte mucize. Çünkü burada da kameralar var. Günlük hayatımızda da birçok kamera kullanıyoruz. Kamera dediğimiz konu ışıkla renklerden oluşan bir görüntüyü dijital hafızaya aktarıp bunu elektrik sinyaline ve bilgisayar diline çevirmek.
Evet.
Bizim gözümüz de aynen bu şekilde dış dünyadaki ışığı ve renkleri alıp, soğurup reseptör hücrelerle bunu elektrik sinyaline çeviriyor. Yani kamera elektrik sinyaline çeviren bir işlemci diyelim hücrelere de. Bunu da kablolarla beyine gönderiyor. Beyin dediğimiz şey de yine kabloların yumak haline gelmesiyle oluşmuş yoğun bir kablo organı. Yani kablonun ucunda bir işlemci yok beyinde. Açıldığı yer, görme merkezi denen yer de yine kablolardan oluşuyor. Yani burada kablo dediğim, benzetmek için söylüyorum, sinir hücreleri. Ama beyinde bu çok yoğun bir halde bulunuyor. Orada görme merkezi adı veriliyor. Orada çok daha yoğun sinir hücreleri var.
Maşallah.
Ama burada kapkaranlık beynin içerisinde, bu çok önemli, hep sessiz, çok sessiz beynin içerisinde, sıvının içerisinde yüzen bu et parçasında, kafatasında, biz rengarenk 10 milyon tane rengi Allah yarattığı ve 650 megapiksellik şöyle oval bir görüntüyü her an görüyoruz. Bu kamera şu an mesela az önce yaşadığımız gibi ne görüntüde bir takılma oluyor, ne seste bir bozukluk oluyor, ne mesela biz bilgisayar kullandığımız zaman bilgisayarlarımız bazen kilitlenir. Bir programı açmak için basarsın, açılmaz. Bu herkesin her gün başına geliyordur.
Değil mi hocam? O kadar mucizevi bir şekilde yaratılmış ki yani 3,5 milyar senenin gerektiğini, işlevlerini ne kadar kusursuzca gerçekleştirdiğini, Allah'ın en özel şekilde yarattığını, esasında bizim geoid dediğimiz şeklin, renklerin, yaşayışın, mucizelerin tamamıyla kafatasımızın içinde bulunan, beynin içinde bulunduğunu maşallah ki evet, biliyoruz.
Evet. Yani teknolojiyi hakikaten bilim adamları da beyninde buluyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yani uzaydaki mekanizmayı beyninin içindeki aslında bir mekanizmayı orada şahit olmuş oluyor bilim adamı.
Yani uzaydaki resme baktığımız zaman hocam.
Şey bulmuyor.
Yani hocamın da söylediği gibi gezegenlerin, güneş sisteminin o mucizevi duruşun hani havada asılı olan dünyamızın şeklinin geoid olduğunu ve havada nasıl asılı kaldığını ve emir komuta sisteminde nasıl şekillendiklerini hepimiz iyi biliyoruz. Fakat hani o havada asılı duran bu kadar tehlike sahip olan belki de etrafında bir sürü göktaşın olmasına rağmen hepsinin Allah'ın iradesiyle vaktini beklemesini biz daha önceki videolarda gördük inşallah. Buradaki mucizelerin esasında bizim beynimizde olduğunu Allah-u Teala yaptığımız hani düşünmemizi, renklememizi, evet, bu maşallah, beynin Allah'ın yarattığı mucizeleri görerek, araştırarak daha iyi anlıyoruz inşallah.
Maşallah. Ben atmosferdeki ölçü filmini göstereyim. Ondan sonra konuşalım.
Bilim kurgu filmleri insanları kimi zaman yanlış yönlendirir. Bunun bir örneği bu filmlerde sık sık rastlanan uygun atmosfer şartlarıdır. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşan astronotlar gezegene inmeden önce atmosferinin sonuna olup olmadığına bakarlar.
Bunu da böyle takılıyoruz.
Gemi bilgisayarları uygundur sonucunu verince de hiçbir koruma önlemine gerek kalmaz. Bu senaryolar insanoğlunun kolaylıkla ve tesadüfen uygun atmosferler bulabileceği gibi bir izlenim vermektedir. Oysa eğer gerçekten uzay gemileriyle evrenin derinliklerinde gezinseydik, dünya dışındaki bir başka gezegende solunabilir bir atmosfer bulmak imkansız olurdu. Çünkü dünyanın atmosferi yaşam için gerekli son derece özel şartlar bir araya getirilerek tasarlanmış çok özel bir karışımdır. Bu atmosferin biraz dışında bile koruyucu giysiler olmadan hayatta kalmak olanaksızdır. Dünya Dünya atmosferi %77 azot, %21 oksijen ve %1 oranında karbondioksit ve argon gibi gazların karışımından oluşur. Bu gazların en önemlisi oksijendir. İnsan gibi kompleks bedenlere sahip canlılar enerji elde etmek için oksijen kullanır ve bu sayede hücresel reaksiyonlar gerçekleştirirler. İşte bizim için bu denli hayati olan oksijenin havadaki oranı tam olması gerektiği kadardır.
Evet. Denge daha dünyanın dışında tam bu sistemin, yani dünyadaki milyonlarca sistemden ilki ve en büyüğü atmosfer sistemi. Burada daha güneşten gelen zararlı ışınlar süzülüyor, dünyaya gelmiyor. Zehirli gazlar uzaydan dünyaya gelemiyor. Çünkü Allah ayette de bildirdiği gibi atmosferi bir siper kılıyor. Şimdi videoda izlediğimiz atmosferdeki gaz oranları arasında en büyük oranı azot olarak videoda söyledi. O deyince aklıma şu geldi. Azot canlılık için çok önemli bir molekül. Çünkü bütün proteinlerin yapısında kullanılan bir molekül azot. Ve bu azot atmosferde çokça bulunmasının yanında canlıların direkt alamadığı bir gaz. Çünkü atmosferde azot serbest olarak bulunuyor. N2 olarak bulunuyor. Ama bunun canlımız, yani bizim bedenimizdeki azot haline gelebilmesi için bir takım işlemlerden geçmesi gerekiyor. Canlılığın nasıl başladığı ve nasıl canlılık çevriminin olduğunu dünyada anlatmaya başlayacak olursak, ilk önce karşımıza tek hücreli, hiçbir gözü kulağı olmayan, sinir sistemi olmayan, bir şeyi öğrenemeyen ve evrimciler tarafından aslında en başta basit olarak ilkel canlı, bunlar ilk çıkmış basit geri kalmış canlı olarak adlandırılan siyanobakteri ve diğer azot fiksasyonu yapan tek hücreli bakteriler karşımıza çıkar. Bu bakteriler, bu tek hücreli canlıların sayesinde zahiren dünyada canlılık başlar. Bundan sonra bitkiler, ondan sonra da otobur hayvanlar, ondan sonra da etçil hayvanlar ve yaşam çevremi böyle döner. Bu tek hücreli canlılar olmasa azotu bitkinin kullanabileceği azot halini çevirebilen bakteriler olmasa, o zaman biz azotu kullanamayacağız ve dünyada yaşam olamayacak.
Fakat evrimcilerin söylediği gibi hocam, onlar için her şey o kadar basit ki ağızdan tek kelimeyle çıkıveriyor. Kendiliğinden oluşmuştur diye. Hocam da telaffuz ettiği gibi, yani böyle bir şeyin kendine oluşmasına... Yani,
kendine oluşmuştur. Aslında o insan hani kendisine de söylemiş olduğu en büyük yalanmamış oluyor. O da biliyor kendi kendine olmayacağını, da sadece ben inanmak istemiyorum Allah'a yerine bu cümleyi kullanmış oluyor. Yoksa kendi kendine olduğunu hiç kimse iddia edemez yani mantıken. Samimi bir ortamda otursanız, konuşsanız, herhangi bir bilim toplantısında, her şey bir kenara da, bu nasıl oluştu sence? Ya tabii ki Allah var der. Yani bir irade var der. Çünkü ne zaman bir samimi bir toplantı, bir ortama girecek olsanız, böyle bir soruyu sormuş olsanız, karşıdaki kişiden muhakkak böyle bir cevap
zaten verir. Samimi bir akla sahip olan herkes bunun kendiliğinden oluşmadığını, bunun bir yaradanı olduğunu hocam, değil mi? Yani görecektir yani maşallah. Bunu çocuğa bile göstersen aradaki kalıtım, hani buna geçerken nasıl olduğunu sorar yani.
Evet. Bir kısım insanlar yalnız diyor ki, mesela ilk başta Allah yarattı fakat daha sonra evrim devam etti, evrim oluştu diyor. Böyle inanan insanlar da var. Halbuki bu da yanlış. Çünkü bilim bize değişimin hiçbir zaman yaşanmadığını, değişimin hiçbir zaman olmadığını gösteriyor. Aslında burada konuda gelmişken fosillerimiz var. Fosillerimizi de gösterebiliriz. Altı hocam, sende resimleri var mıydı? Vardı. Tamam. Şimdi bu bir mürekkep balığı. Biraz sonra da buna benzer bir canlının videosunu izleyeceğiz. Şöyle yakından gösterelim. Tanımıyor buraya. Evet. Şimdi şeklini de görüyorsunuz. Mürekkep balığının dışı yumuşak bir dokudan olmasına rağmen bu fosil nadir bir fosil olarak yumuşak dokuda ayrıntısıyla görülebiliyor. Yani şu kısımlarındaki, bakın, kıvrımları görüyorsunuz. Bu canlı haline baktığınızdaki oradaki yumuşak ayaklara tekabül ediyor. Bunlar da fosilde ve şu an yaşayan canlı halinde, evet şu an görüyorsunuz, net bir şekilde ortada. Yani yumuşak doku nadiren fosilleşir. Bu fosilde de gördüğümüz gibi hiçbir değişiklik yok. Yani hiçbir değişiklik yok. Şöyle yapalım. Şimdi de kabuklu sert bir canlının fosili var. Bu da iki kabuklu bivalve diye geçiyor. Midye veya istiridye diye de adlandırılıyor. 206 milyon yıllık bu.
Maşallah.
Diğer mürekkep balığının yaşını söylemedik gerçi. O da 95 milyon yıllık. Yani çok çok ileri, milyon yıldan bahsediyoruz. Kabuğun üzerindeki şekillere kadar hiçbir şey değişmemiş. Değişmedi. Allah çünkü her şeyi mükemmel yarattı. Böyle de yaratabilirdi, evrimle de yaratabilirdi. O zaman biz de Allah evrimle yarattı derdik. Ama bilim bize net bir şekilde söylüyor ki canlılar mükemmel, kompleks, aniden ortaya çıkıyor ve değişmeden milyarlarca yıldır yaşamlarını devam ettiriyor.
Zaten Yaradan bize bilim yapmamızı emrediyor ki kudretini de iyi anlayabilelim. Zaten bize de fosilleri o kadar güzel yardımcı oluyor ki hocam, ara kaltım döneminin olmadığını fosillerle ortaya koyuyoruz ve hiçbir şekilde teoriye uygun bir kaltımsal şeye rastlanmıyor maşallah.
Niye Darwin de diyor, niye rastlamıyoruz diyor.
Evet.
Pişman olmuş yani. Söylemiş, benim bulamazsak diyor ara geçiş formu, benim teorim geçersizdir şey, diyor.
Evet.
Yani... Açıkça itiraf etmiş, söylemiş, neden bulamıyoruz diyor yana yakıla. Sonra ondan sonra da araştırmalar yapıldı. Yeryüzünün bütün katmanlarına inildi. Bütün 350 milyon fosil çıkartıldı. Hepsi de kusursuz, mükemmel, her şeyiyle günümüzde yaşayan tam mükemmel canlılar. Yani evet. Ara geçiş formu mahiyetinde yarı solungaçlı, yarı akciğerli, işte yarı bacaklı, yarı kanatlı canlılardan trilyonlarca olması lazım onların iddiasına göre. Tek bir tane bile yok. Nitekim hocamız 10 trilyon vereceğim dedi, getiren varsa dedi. 4 senedir kimse, tek bir kişi, hadi resmini de kabul edeceğim dedi. Kimse gelmedi. Demek ki ara geçiş formu yok. Ara geçiş formu yoksa evrim de yok açıkçası. Ve fosiller çok önemli bir delili. 206 milyon yıl önceki istiridye gösteriyoruz. Günümüzde de aynı. Evrimin iddiası değişerek evrimleşti. Yeni canlı oluştu. Canlı diyor ki ben değişmedim diyor. 206 milyon yıl evvel de nasılsam şimdi de aynıyım diyor. Bilimsel olarak canlı net kanıtını gösteriyor. Yaratılışın kanıtıdır bu fosiller. Allah'ın
evet, izniyle. Maşallah. Maşallah. Teknolojiden de bahsettik. Şimdi bir videomuz var. Hem denizlerde yaşayan mürekkep balığına biraz benzeyen bir karides türü, hem de çok çok güzel ahenkli renklere sahip, hem de mükemmel bir teknolojisi var. Şimdi videoyu izleyelim, beraber görelim.
Oldukça gösterişli bir yapıya sahip olan mantis karidesi, kumun altında kazdığı barınağında yaşar. Yiyecek aramak amacıyla yuvasından çıkan karides, hemen yakınında gördüğü midyeyi adeta bir çekiç kadar güçlü yumruklarını kullanarak bağlı olduğu kümesinden koparır. Ardından sert vuruşlarla kısa sürede midyeyi parçalara ayırır. Ancak tam bu sırada kendine yaklaşan ahtapotu fark eder. Ahtapotun karşısına dikilerek adeta kendisiyle uğraşmaması için mesaj verir gibi durur. Ahtapot uzaklaşmazsa karides ona tam gözüne isabet edecek şekilde sert bir darbe vurur. Bu vuruşlar ahtapotun uzaklaşmasına kadar devam eder. Bu sırada karides, düşmanının en can alıcı yerinin gözleri olduğunu bilirmiş gibi hareket eder ve ahtapotun hep gözüne isabet edecek vuruşlar yapar. Darbeler karşısında ahtapotun gittiğine emin oluncaya kadar arkasından onu izleyen mantis karidesi ancak bundan sonra yuvasına döner.
Mükemmel bir canlı. Bir eksiği var mı? Yani bakın, şurası eksik değil. Veya şuradaki renkleri güzel değil değil. Her şeyle, tam her şeyle mükemmel. O kıskançları, o vurduğu kuvveti, çok çok ileri derecede bir kuvveti var orada. Bu mekanizmanın hepsi de normalde canlı daha dünyada yokken annesinin babasının küçücük üreme hücrelerinin içerisinde kayıtlı.
Maşallah hocam, inanılmaz kuvvetli, yani çekiç gibi kullanabildiğini gördük, nasıl avını hemen etkisiz hale getirdiğini ve suda nasıl ahtapot yaklaştığında en önemli yeri olan gözlerini nasıl hedef aldığını ve hani sonuçta bu ahtapottan çok küçük bir hayvan yani. Hani bunu düşünebilmesi, o şekilde hareket etmesi yani çok zor bir şey.
Evet, bir de suyun altında, söylediğim gibi suyun altında bir darbe uygulamak, güç evet. uygulamak çok daha fazla güç ister. Bir de hidrodinamik bir dizayn ister, yani rastgele bir yapı olmaması gerekir. O suyun altındaki mukavemeti sağlaması için çok daha güçlü bir yapı.
Videoda da gördük zaten hocam nasıl bir anda reaksiyon gösterip nasıl evet, ahtapotun gözlerini hedef aldı. Maşallah.
Çok hızlı. Çok hızlı.
Ve polarize ışığı gören tek canlı. Gamantis karidesinin bir özelliği evet. var. Diğer canlılar polarize ışığı mesela biz bakamayız. Yani o güneş gözlü özel bir gözlükle bakabiliriz. Bir yansıtma olması gerekiyor. Bilim adamları ilk defa görmüşler mantis karidesinde. Daha önce görebilen bir canlı görmemişler. O ışığı yansıtan canlıları görmüşler ama polarize ışığı görebilen canlı görmemişler. İlk defa mantis karidesinde 400 milyon yıldan beri yaşıyor mantis karidesi.
Evet,
aynı özellikleriyle.
Hep bilgi, hep teknoloji, hep ahenk. Hiç boş bir şey yok. Bunların hepsi Yüce Allah'ın kudretinin bize yansımadır.
Çok da güzel renk ahenkine sahip hocam. Hani bugün çok içi boş gibi gözüken bugün deniz anılarından bahsettik. Onun da nasıl avını mucizevi bir şekilde yanılttığını, onun da o renk sinyallerini gösterip avını şaşırttığını biz görmüştük geçen sefer. Burada da nasıl mükemmel bir renk uyumuna sahip olduğunu, zira sadece bunun değil doğadaki bütün canlıların nasıl mucizevi bir renk rengi sahip olduğunu hepimiz gördük.
Maşallah.
Maşallah. Madem denizdeki canlılardan başladık, oradan devam edelim o zaman. İnşallah. Bir videomuz var. Ondan sonra devam edebiliriz.
Bu karanlık sularda yiyecek bulmak ve başkaları tarafından avlanmamak için çevreyi çok iyi görebilmek gerekir. Bazı canlılarda bu hayati sorun görünmezlik taktiğiyle çözülmüştür. İşte keser balığı. 1000 metre derinde yaşar. 10 santim boyundadır. İri gözleri yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Çünkü bu derinlikteki balıklar genellikle üstlerinden geçen balıkları avlarlar. Tabii bu arada kendileri de görünmez olmak zorundadırlar. Nitekim vücutları bunu sağlayacak biçimde yaratılmıştır. Bedenleri yassıdır ve gümüş renkli vücutları karanlıkta kamufle olmalarını sağlar. Bu arada aşağıdan bakan biri onları fark edebilir. Çünkü bu derinlikteki pek çok balık büyük gözleri sayesinde yukarıdan süzülen ışığa karşı avlarını ayırt edebilirler. Ancak keser balığının sahip olduğu benzersiz kamuflaj sistemi onu bu tehlikeden korur. Keser balığı aşağıdan bakan bir çift göz tehlikesine karşı oldukça şaşırtıcı bir yanıltma düzenine sahiptir. Karınlarında fotofor denilen ve ışık üreten çok özel hücreler yerleştirilmiştir. Bu ışık biyolojik bir ışıktır. Yani biyolüminesans. Farklı iki kimyasal madde bir araya getirilip bir kimyasal reaksiyon başlatılarak bu ışık elde edilir. Keser balığının karnındaki hücreler yukarıdan süzülen ışığın değişen rengini taklit eder ve tamamen aynı renkte ışık üretirler. Böylece keser balığının gölgesinin aşağıdan görülmesi engellenmiş olur. Bu şaşırtıcı savunma sisteminin çok üstün bir akıl ürünü olduğu açıktır. Keser balığı aşağıdan nasıl göründüğünün farkında olamaz. Işığın nasıl üretileceğini bilemez. Böylesine hassas bir sistemin balığın vücudunda tesadüfen ortaya çıkmış olması da imkansızdır. Keser balığı, Yüce Allah'ın yaratma sanatının sonsuz örneklerinden biridir. Allah bize kendini bu ve benzeri yaratılış örnekleriyle tanıtmaktadır. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın yeryüzünün her köşesindeki varlığa hakim olduğu şöyle haber verilir. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.
Maşallah, subhanallah. Başka bir şey söylenebilir mi? Bir eksik yok maşallah, her şey çok mükemmel. Sadece hayretlerimizi bildiren, Allah'a imanımızı kuvvetlendiren ve Allah'a şükrümüzü arttıracak bir konu olmuş oluyor. Bütün canlılar inşallah. Nereye incelesek, nereye baksak biz hep bunları görüyoruz.
Biz zaten hani ayet-i kerimede de buyuruyor ki hocam, hani şeytanı Allah'a sınırız, onun haberi olmadan hiçbir yaprak kımıldayamaz, hiçbir canlı yaptığı işlevi devam ettiremez. Zaten biz bundan önceki ayet-i kerimede de okumuştuk, onun alnından tutup da denetleyemeyeceği hiç kimse yoktur.
Hiçbir canlı yoktur.
Maşallah.
Evet. Ya milyarlarca canlı var ve hepsinin rızkını veriyor Allah. Değil mi? Denizin dibinde olsun, havada olsun, karada olsun. Yani milyonlarca çeşit var. Her çeşidin milyonlarca yaşayan insanı var. Her şeyi var, canlısı var. İnsanlara 7 milyar. Kim bilir yengeçler kaç tane mesela, değil mi? Suyun dibindeki fener balıkları kaç tane? Pelikan kuşları kaç tane? Milyarlar çarpı milyarlar ve hepsinin rızıkları veriliyor. Bakın yani rezzaktır Allah, rızkı veren Allah'tır. Ve herkesin, evet, bütün canlıların rızkını veriyor. Alnından denetlemediği hiçbir, evet, canlı, tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor. Hepsinin metabolizmalarını Allah işletiyor. Farkında bile değil, insan bile farkında değil. Değil mi?
Ve her canlıyı kendi ortamına göre yaratmıştır hocam.
Değil mi?
Allah, evet, evet.
Yani kendi ortamında olması ve ona göre savunma mekanizmaları var, kamuflaj özellikleri var. Maşallah. Avlanma teknikleri var. Hepsinin birbirinden farklı ve çok mükemmel. Hakikaten benzersiz ve örneksiz şeyler var. Mesela bir yengeçler var. Onların resmini de göstereyim ben. Emlakçı yengeçler.
Maşallah.
Hermit yengeçleri ev arama ve ev bulma sürecinde insanlardan çok daha pratik ve sosyal bir yöntem kullanıyorlar. Hermit yengeçlerinin kendileri düşmanlarından koruyabilecekleri sert kabukları yok kendilerinin. Bunun yerine boş bir deniz kabuğundan koruyucu bir örtü oluşturuyorlar. Boş bir kabuk bulduğunda tüm yengeçler büyükten küçüğe doğru, yani evin önünde sıraya dizilirler. Bu yeni eve ilk önce en önde yer alan ve en büyük yengeç yerleşir. Başka hiçbir savunması olmayan bir yengecin başka bir kabuk kullanarak kendisini korumayı akletmesi imkansızdır. Böyle bir şeyi yengeç başkasından da öğrenmiş olamaz. Hakikaten bir hermit yengeci yuva ararken kendisine büyük gelecek bir salyangoz kabuğu bulduğunda asla o kabuğa yerleşmiyor. Ve o kabuğa uygun büyüklükte başka bir yengeç gelene kadar bekliyor. Büyük yengeç geldiğinde tekrar büyükten küçüğe doğru bir sıra oluşturuyorlar. Ve böylece hiçbir haksızlık yaşanmadan yengeçler kendilerine uygun yeni bir yuvaya kavuşmuş oluyorlar. Muazzam bir teknik. Maşallah. Ve yani birbirleriyle sırayla gitmesi. Ali İmran suresi 83. ayet okuyorum. Şeytanlar Allah'a sınırım. Oysa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur. Ve ona döndürülmektedirler. Evet, maşallah.
İşte yine bir yapı görüyoruz. Yani Allah ayette gözünüzü nereye çevirip bakarsanız bakın diyor. Bir kusur, bir acizlik, basitlik göremeyeceksiniz diyor. Bir daha çevirin bakın diyor. O gözler yorulmuş olarak geri dönecektir diyor. Yani ne kadar çok acizlik, boşluk, ilkellik, işte ara geçiş canlısı, patolojik canlılar ara durursa dursun ancak kendisi yorulur diyor Allah. Kim? Ama boşa yorulur diyor. Çünkü bulamaz.
Yani mucizeleri arayan her kişi de boş bir odada bir sandalyenin üzerine oturduğu zaman Allah'ın mucizelerini çok fazla hani evet araştıralım, bilim yapalım, Allah'ın kudretini öğrenelim, fakat çok da uzağa gitmemize gerek yok değil mi hocam? Vücudumuza baktığımız zaman kafamızı sağa sola bile çevirmemize gerek yok. Şöyle bir gözümüzü kapatıp odaklandığımızda milyonlarca mucizenin kendi bedenimizde olduğunu göreceğiz inşallah.
Evet.
Evet. Vücudumuzda hakikaten çok fazla mucize var. Bu başlı başına zaten bir konferans konusu diyelim.
Zaten hani bizim hareketsiz olduğumuz, yani sadece tek şunu düşünecek olursak, biz hareketsiz bir şekilde yatarken o kadar çok vücutta işlevini yerine getirmesi, hareketlerini gerçekleştirebilmesi mucizelerin En mükemmelisi.
Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz.
Bizim kontrolümüzde değil.
Yani değil mi? En ufak bir şeye hiçbir müdahalemiz yok.
Evet.
Yani ne böbreğin işlemlerine karışıyoruz veya biz yönetebiliyoruz, direktif ediyoruz. Ne karaciğerin işlemlerine, ki muazzam bir laboratuvardır yani. Ki mesela karaciğer kendini yeniler, 1/4 yok olsun karaciğerin, tekrar kendini üretiyor. Evet. Yani bunun aklı şuuru olmayan.
Ki o derece kusursuz ki, o derece mükemmel ki hocam, hani tek noktaya bile, tek bir ufak sese bile reaksiyon gösterebilecek yapıya sahip maşallah.
Yani
maşallah.
Hiçbir şeyimize malik değiliz. Yani sahibi biz değiliz. Hani benim, ben gibi böyle insanlar düşünebiliyor bazıları ama sen kendine bağlısın ki hiçbir şeyine. Nefes almanı bile sen yapmıyorsun. Yutkunma mesela, 3 aşaması var yutkunmanın. İlkini sen yaptığını düşünüyorsun. 2 ve 3. safhaları var. Hiçbir müdahalen yok. Yani hiçbir kontrol yok. Nefes almanın kontrolü de bizde değil. Değil mi? Bizde olsa zaten hemen ölürüz yani. Gece uykusunda evet. Hemen onun ayarlamasını yapmak mümkün değil. Kalbin atışı hiçbir yere bağlı değil. Elektrik almıyor bir yerden. Enerji almıyor. Devamlı atıyor. Düzenli bir şekilde. Yani onun dizaynı. Hangisine bizim elimiz yetiyor? Yani biz müdahale ediyoruz da hangisine hükmediyoruz? Veyahut hangisinin sahibiyiz? Hangisini idare ettiriyoruz? Değil mi? Yani o hormonlar var mesela. Çok muazzam faaliyetler var. Yani
bir tane örnek vereyim mesela. Tamam. Bizim farkında olmadığımız gibi hassaslık o kadar küçük boyutta ki bunu tespit edebilecek cihazın bile her hastanede yoktur. Olan da çok özenli kullanılabilir. Mesela bizim kanımızda aldosteron isimli bir hormon var. Bu kan basıncını düzenliyor ve kandaki sodyum düzeyini ayarlıyor. Maşallah. Ve bizim 6 litrelik kanımızda ne kadar bulunması gerekiyor biliyor musun? 1 gramın 10 milyonda biri kadar. Yani bu protein molekülü 6 litrelik kanda 1 gramın 10 milyonda biri kadar miktarda bulunması gerekiyor ki vücudumuzun kan basıncı ve sodyum dengesi, ki bu çok hayati bir nokta, dengede dursun. Eğer ki bu aldosteron hormonu fazla veya az olursa canlı genelde ölümle sonuçlanabilen hastalıklara sebep olabiliyor. Vücudumuzda yani bir kere aldosteron hormonu üretilemeyen bir şey. Çünkü protein, hormon. Hormonlar proteindir. Proteinler laboratuvar ortamında sıfırdan üretilememektedir. Şimdi insanoğlunun kendisinin üretemediği bir maddenin çok eser miktarda vücudumuzun kanda bulunması gereken oran bu kadar hassas bir oran.
Ya hocam zaten her insan evet mucizevi bir şekilde yaratılmıştır ama hocamın bu anlattığı o kan basıncının bir eksikliği bile hani bir insan için ne kadar zararlı olabileceğini biliyoruz ki biz yaradan o kadar kusursuz yaratmıştır ki dünyanın eğer güneş sistemindeki en büyük gezegenin biz Jüpiter olduğunu biliyoruz. Jüpiter'in yerinde eğer o büyüklükte bir gezegen olmasaydı biz dünyanın içinde olan insanlığın, yani hocam bugün bir tanesini bahsetti, biz bütün insanlık için ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz ve Allah'ın sadece dünyamızda değil evrendeki her şeyi kusursuz yarattığını maşallah görüyoruz.
Evrendeki dengeden bir bilim adamı bahsediyor. Diyor ki o büyük patlamadaki yoğunluk biraz daha az olsa işte maddenin dağılacak, bir daha tekrar geri toplanamayacak. O gidecek. Biraz daha fazla olsa bu sefer gerekli dağılımı sağlayamayacak, içine çökecek. Bu öylesine hassas bir yoğunluktur ki diyor evrenin. İlk Allah'ın maddeyi yarattığı andaki o büyük patlama dedikleri Big Bang. Onun delilleri de bulundu.
Evet.
Kanıtlandı maddenin yoktan var edildiği. Oradaki o yoğunluk o kadar hassastır ki diyor. Örnek veriyor. Şöyle bir kalemi diyor. Şöyle ucunun üzerinde 1 milyar yıl kendi kendine kalmasına benzer diyor. Kalemi ucunun üstünde bırakacaksınız. Tabii durmuyor kalem, düşüyor. O kalem 1 milyar yıl öyle durmasına benzer. O derece hassas bir dengedir diyor. Yani evrendeki dengeden bahsettiğim için bu örneği verdim. Şimdi insan vücudundan bahsediyorduk. Söz oraya geldi. Hocam hormon örneği verdi. Ben de bir hormonla ilgili vücudumuzdaki mucize ilaç kortizol hormonu. Bakın. Kortizol hormonu ağrı, kaza, acı, yaralanma, enfeksiyon, aşırı sıcak, aşırı soğuk, alerji, oksijensiz kalmak, açlık, ateş yükselten faktörler gibi durumlara karşı insan bedeni içinde birçok farklı cephede insan için savaş veriyor. Hormonun bir hücreyi harekete geçirmesi başlı başına bir mucize. Bakın Allah insan vücudunda birçok güvenlik sistemi yaratmıştır. Maşallah. Birbirinden farklı bu güvenlik sistemlerinin her birini oluşturan hücrelerin içine tek bir anahtar ile açılan kilitler koymuştur. Örneğin bu kilit bir kılcal damar hücresinin içinde olabildiği gibi bir karaciğer hücresinin içinde de olabilir. Bu da farklı hücrelerin ortak bir amaç için aynı anda harekete geçebilmelerini sağlar. Kortizol hormonunun görevleri, birincisi yaralanma esnasında acı hissini azaltıyor. Bakın, kortizol üreten hücreler sinir hücrelerinin elektrik iletmelerini yavaşlatan ve kısmen durduran mekanizmayı nasıl bilmektedir? Nasıl yavaşlatabiliyor? İkincisi, acil durumlarda yağ ve proteinleri şekere dönüştürüyor kortizol hormonu. İnsanın önüne trilyonlarca kez büyütülmüş ve bir masa büyüklüğüne getirilmiş bir yağ molekülü veya protein molekülü konulsa ve kendisinden bu molekülü şeker molekülüne çevirmesi istense yapabileceği hiçbir şey yok. Yani mümkün evet. değil bu. Hangi atomun yerini hangisiyle değiştirmesi gerektiğini bilemez bir insan. Oysa hücrelerin içinde bu değişimi gerçekleştiren rafineriler var. Ve söz konusu değişim çok karmaşık işlemler sonucunda gerçekleştiriliyor. Kortizol hormonu işte bu işlemlerin seyrinin nasıl değiştirileceğini biliyor.
Maşallah.
Evet, acil durumlarda beyin ve kalbin beslenmesine öncelik veriyor kortizol hormonunun görevlerinden bir tanesi. Kortizol molekülleri acil durumda devreye giriyorlar ve vücut hücrelerinin şeker kullanımlarını azaltıyorlar. Ya bunun kimya profesörü olması lazım bunu yapabilmesi için. Ancak yine bir mucize görülür. Ve bu etkiyi beyin ve kalp gibi hayati organlarda göstermez. Adeta yavaş savaş anında seferberlik ilan edip ekonomik kaynakların belirli bölgelere kaydırılması gibi kortizol molekülleri beyin ve kalbin beslenmesine öncelik verir ve diğer doku hücrelerinin beslenmelerinde tasarrufa neden olur. Yani çok akıllı şuurlu bir planlama. Yani devlet planlama teşkilatı gibi değil mi? Evet. Başkanları, uzmanları var. Kortizol hormonu biliyor nereyi azaltacağını, nereye yapacağını. Yani böyle uzman profesörden daha üstün bir akıl ve şuur gösterisi var. Ya bunun hormona ait olmadığı belli. Yani hormonun nereden bilsin, garibim, kendini de bilmez. Yani canı yok, aklı yok, şuuru yok.
Evet.
Belli ki Allah'ın sonsuz kudreti orada tecelli ediyor.
Maşallah.
Allah'ın izniyle.
Ve oradaki hocam o değişimi de sadece o yapabiliyor inşallah. Oradaki DNA'daki o sadece değişimi de kortizol hormonu Allah'ın izniyle tek o yapabiliyor maşallah.
Yani işte bizde bir kontrol var. Ama kontrol bizde değil. O kontrol Allah'a ait bir kontrol ve her an tecelli ediyor. Her an. Yani Allah bir an için o kontrolü bırakmış olsa, faraza diyoruz, yıkılır düşer. Evet. Mesela canlıysa ölür. Dünyaysa yörüngesinden çıkar parçalanır. Evrense birbiri içinde karmaşaya düşer. Yani böyle yörüngeler gider, hepsi birbirine çarpar. Allah'ın kayyum sıfatı var. Her şeyi ayakta tutan sıfatı. Allah tecelli ettiği için her şey, o mekanizmalar düzgün bir şekilde devam ediyor. Yoksa
ayet-i kerimede de buyuruyor hocam, onun ol demesiyle her şey oluverir. İnşallah.
Evet. Hayyül kayyum, Allah'ın sıfatı. Hayat veren, kayyum ayakta tutan.
Maşallah.
İşte bize her an hayat veriyor Allah. Can veriyor, hayat veriyor. O şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ve her şeyi, bütün bu mekanizmaları da Allah bizzat her an tecelli ederek yürütüyor, canlı tutuyor, devam ediyor. O kontrol Allah'ta, Allah'ın izniyle. Damarların kasılıp büzülmesini düzenliyor kortizol. Devam edelim. Kan damarları duruma göre kasılıp gevşeyebilen yapılar, bildiğiniz gibi. Bu daralma emri de çeşitli hormonlar vasıtasıyla damarlara ulaşılmakta. Kortizol ise damarları kasıcı, büzücü faktörlere karşı damar cevaplarını düzenler. Ekranda gözüktüğü gibi ve acil durumlarda insana bir başka destek görevi görmüş olur. Kortizol hormonu damar etrafında bulunan kasların kasılma sistemlerini nereden bilecek? Değil mi? Bu sistemin kasıcı, büzücü faktörlere karşı cevap verebilme eylemini nasıl düzenleyecek? Bakın resimlerde de görülüyor. Suyun hareketini kontrol ediyor. Suyun gereksiz durumlarda hücre içine girmesini engeller kortizol hormonu. Bu da kan hacminin korunması anlamına geliyor. Bir kortizol molekülü suyun hücrelerin içine girme eğilimli olduğunu nereden bilecek? Bu suyu hücre dışında tutmak gerektiğini nasıl karar verecek? Ve suyu dışarıda tutma yöntemlerini nereden bilebilir? Değil mi? Daha da önemlisi suyun hücrenin dışında tutulması gereken zamanları nasıl tespit edecek?
Evet.
Yani çok daha fazla sorular da sorabiliriz. İnsan hayatı için çok önemli olan bazı proteinlerin üretimlerini düzenliyor. Kortizol hormonu zor durumda kaldığınız zaman bütün ihtiyaçlarınızı ayrı ayrı düşünüyor. Kemik iliğinde hemoglobin, ak yuvar ve trombosit yapımını arttırıyor. Kan düzeyini yükseltiyor.
Maşallah.
Yani muazzam bir bilgi gerektirir bu ve beceri gerektirir. Yüksek ateşi önlemek için ilgili hormonun üretilmesini durdurur. İnsanın yüksek ateşten ölme tehlikesiyle karşılaştığı durumlarda kortizol devreye giriyor. Ve ateş merkezini aktive eden IL-1 maddesinin üretimini durdurarak ateşi düşürüyor. Peki kortizol IL-1 maddesinin ateşi yükselttiği ve yüksek ateşin insan için bir tehlike oluşturduğunu nasıl bilebilir?
Evet.
IL-1 maddesinin nerede üretildiğini nasıl haber almış? Ve bu maddenin üretimini durdurmaya nasıl karar vermiş?
Ne zaman başlayacağını, ne zaman değil devreye gireceğini, neler nasıl işlemler gerektiğini maşallah.
Enam suresi 80. ayet okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
Maşallah. Kortizolun da dengeli tutan yine başka hormonlar da var. Yani kortizol da serbest değil. O da mesela şu an birçok şey düzenlediğini görüyoruz ama düzenin bir parçası aslında kortizol ama çok önemli bir parçası. Fakat düzenin tamamına baktığımızda zaten hormonların hepsinin dengelendiği, düzenlendiği, vücudumuzda her hormonun belli miktarlarda olduğu ve bazılarının da hiç salınmayıp işte bazı zamanlarda salgılanabiliyor. Mesela kan pıhtılaşması için gerekli protein sistemi, enzim sistemi ancak kanın bir yerden doku açılıp kan sızmaya başladığı zaman devreye girebiliyor. Kortizol mesela birçok durumda işte ateş çıktığı zaman devreye giriyor. Veya bir yere çarptığın an kendi şu o an şuurunu kaybetmemen, toparlanıp mesela acil bir yerlere yetişebilmen için o an acıyı hissetmemeni sağlaması tam o darbeyi aldığın anda oluyor. Onun öncesinde mesela o kadar orada o kadar salınmıyor.
Değil mi hocam da dediği gibi yani kesildiği zaman devreye giriyor. Peki bunu nereden bilebilir ki? Orada Allah'ın emir komuta sistemi devreye giriyor inşallah.
Evet inşallah.
Bu hormonların ve vücudumuzdaki bütün proteinlerin ama şunu tekrar edelim. Hormonlar, enzimler vücudumuzda her biri birer proteindir. Protein denen biyomoleküller, robotlar dediğimiz proteinlerdir. Proteinlerin bilgisi nerededir? DNA'mızdadır. DNA'larda bizim 100 trilyon tane hücremizin hepsinin nükleusunda yani çekirdekçiğinde bulunmaktadır. Yani bu konuştuğumuz bilgilerin hepsinin tıp dünyasının araştırdığı, her gün yeni ilerlemelerin kat edildiği, yeni hastalıkların şifalarının bulunduğu ve yeni teşhislerin yapıldığı bu protein dünyasının tamamının bilgisi en başından beri, ilk insan dünyaya ayak bastığından beri, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesinden beri o bütün bilgiler onun üstünde var. Hatta mesela tek hücre canlılardan bu dengeye şu an örnek vermek istiyorum. Dünyada hiçbir şeyin başıboş olmadığına dair mesela tek hücre canlılar şu azot dengesinde konuştuğumuz siyanobakteriler var. Bunlar azotu bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürüyorlar. Bugün bulundu yeni araştırmalar Science'ın internet sitesinde yayınlandı. Bazı büyük makrovirüs türleri siyanobakterilere zarar veren bazı canlıları infekte ediyor, hasta edip onların ölümüne ve siyanobakterilere zarar vermesini engelleyebilecek bir yapıya sahip. Dolayısıyla siyanobakterileri koruyan bir sistem de mevcut. Ama bu virüs çoğu zaman canlı mı cansız mı ayrımı bile zor olan, cansız olarak nitelendirilen, canlı bir hücre yapısı göstermeyen bir madde. Fakat Allah onu bizim gibi kompleks canlıların yaşamına vesile olan tek hücreli canlıları korumak için kullanıyor.
Maşallah.
Yani vücudun dışında da müthiş bir ahenk var. Vücudun içinde de müthiş bir ahenk var. İnşallah. Hocamızın da bu arada hormonlarla alakalı olan ileri derecede bilgiler içeren hormon mucizesini anlatan bir kitabı var. Onun sayfasını şu an gösteriyoruz. Bunu izleyicilerimiz internetten ücretsiz olarak indirebilirler. Veya global yayıncılıktan bu kitabı satın da alabilirler. Ve okutabilirler, dağıtabilirler, değil mi? Herkese gösterebilirler.
İnşallah.
Maşallah bu kitabı mesela ben okudum. İçinde çok çok önemli bilgiler var. Kalsiyum dengesinden bahsediyor, şeker dengesinden bahsediyor. Vücudumuzda mesela birçok insan şeker hastasıyım der. Şeker hastalığı nedir? Ne etmen olur? Hangi hormonların eksikliği veya fazlalığı şeker hastalığına sebep olur? Bunlardan bahsediyor. Ama bunların hepsinin bilgisinin daha ilk insandan beri var olması ve bunun günümüzdeki araştırmalara yeni yeni bulunuyor olması bize bütün bilginin tamamının yani tek bir sahibinin olduğunu gösterir. Evet. Kainattaki bütün dengenin de sahibinin ve bizim DNA'mızdaki bütün de bilginin sahibinin Allah olduğunu gösterir inşallah. Öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi zamanla gelişen bilgi eklemeleriyle oluşan bir DNA'ya sahip değiliz. Var olduğu anda bütün sistemler ortada.
Onur hocam da bahsettiği gibi hani tıpın her geçen gün ne kadar ilerlediğinden bahsetti hocam inşallah. Esasında hocam tıpın bu kadar ilerleyişi ben çok seviniyorum. Çünkü her bir şey keşfedildiğinde Allah'ın kudretini o kadar daha çok anlayabiliyoruz. Hani biz mesela evet bir beyin fonksiyonunun 3,5 milyon yıl süreyle anlatılabileceğini, böyle bir mucizeyi insana verdiğinden bahsediyoruz. Zira buna ömrümüzün yetmeyeceğini ama Allah'ın mucizelerinden birileri Allah'ın mucizelerini anlata bitiremeyeceğimizden sürekli bahsediyoruz. Hocamın da dediği gibi tıpla ilgili her gelişme kardeşimizde Allah'ın mucizesini daha çok anlamaya başlıyoruz inşallah.
Tabii keşif yapanlar ödül alıyor. Yani, yani mevcut Allah'ın yarattığı o müthiş mekanizmayı bulanlara helal olsun diyorlar, alkışlıyorlar. Çok şahane bir şey keşfettin diyorlar. DNA'nın içindeki müthiş mekanizmaları keşfettin diyorlar.
Değil mi hocam biz...
Peki DNA sözünü böldüm. DNA'nın şeyini keşfettin. Bravo, güzel. Yani bilim yapmak ve onları keşfetmek. Ama ona baktığın zaman DNA'da 3 milyar harften değil mi? 4
evet,
harften 3. oluşan
3.2 milyar harften.
3.2 milyar harfli bir bilgi buldun sen DNA'nın içinde. Mesela bu zaten o DNA projesinin başında bulunan Francis Collins bilim adamını imana getirdi. O kendi söylemleri de var. Oradaki muhteşemliği görünce Allah'ın varlığının büyüklüğünü çok iyi anladım diyor. Ya DNA projesinin başında duran kişi işte budur bilimin sonunda gelinen yapılan yorum doğru olan budur. Yani bilim adamı bunu gördüğünde Allah'ın büyüklüğünü tespit edecek. DNA'da bir bilgi görüyor. Çünkü bilgi bir aklın ürünüdür.
Evet.
Değil mi? Bilgi var. Ve bilgide bir en ufak bir değişiklik veya eksiklik insanda çok büyük eksikliklere neden oluyor. Daha önce de gösterdik onun filmi. O 3 milyar harfin dizilimi var ve bunların belli bir dizilimde olması şart. Bizim bu mükemmellikte olabilmemiz için Allah'ın izniyle. Ama mesela 9. kromozomda C harfi yerine A harfi oluyor. İnsanın parmakları çıkmıyor elinde doğduğunda. Parmaksız veya yarım parmakta çıkıyor. Bakın 3 milyar harften tek harfinin değişiminde. Böyle en ufak bir değişiklik, bir eksiklik kabul etmiyor. O derece mükemmel bir bilgiyle donatılmış. Allah'ın sonsuz ilminin tecellisi ve Allah onu mesela 1,5 metre bir DNA şeridi sarmal yapıp Allah onu milimetrenin da çok çok daha küçük boyutuna paketçik olarak saklayabiliyor. Ya,
altı hocamın da dediği gibi bakalım. Hani bugün hocam siz anlatıyorsunuz böyle bir keşif yapıldığı zaman ödül veriliyor. Ama hani mesela bir Picasso'nun çizdiği fotoğraf, çizdiği resmi nasıl, evet Picasso çizdi, nasıl ödüllendiriyorlar, nasıl işte anlatılıyor. Fakat bütün bu evrenin, bütün bu oluşumun, bütün bu mucizelerin bağlı olduğu Allah'a, Allah'ın yarattığı her şeye evrimle oluştu, tesadüfen oluştu. Tek kelimede ağızdan çıkabilecek basitlikte şeyleri dile yansıtma gibi sıfatlar yüklüyorlar inşallah. Ama Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde kusur yoktur. Zira hocam bahsetti, sadece tek kromozomda C harfiyle A harfinin yer değiştirdiğiniz zaman parmaklarınız parmaksız oluyor değil mi?
Parmaksız oluyor. Yani müthiş hassas bir denge. Burada tek yapması gereken insanın hocamızın da röportajlara çokça söylediği gibi samimi olması ve derin düşünmesi. Düşünse insan bu gerçeği, Allah'ın varlığını çok rahat bir şekilde görüyor ve bulabiliyor. Allah, çünkü insanın fıtratı zaten hani buna uygun bir şekilde yaratılmış. Ve ayette de kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur diye, evet. Allah ayette vuruyor. Şeytan Allah'a sığınırız. inşallah. Düşünme dedik. Derin düşünmekten bahsettik. Allah bizi düşünebilen, akledebilen bir varlık olarak yaratıyor. Düşünmek, akletmek yine beynimizdeki o kablolardan bahsettiğimiz sinir hücrelerinin zahiren içinde olan bir konu olarak biliyoruz. Beynimizde düşünmüyoruz. Şimdi düşünme ile ilgili, düşünme yeteneğimizle ilgili bir videomuz var. O videoyu izledikten sonra konuşmaya devam edebiliriz.
Her insanın kimi zaman kendisinin dahi farkında olmadığı bir düşünme kapasitesi vardır. İnsan bu kapasiteyi kullanmaya başladığında o zamana kadar fark edemediği gerçekleri ve güzellikleri görmeye başlar. Allah gördüğümüz her şeyi belli bir amaç üzerine yaratmış ve insanları bunlar hakkında düşünmeye davet etmiştir. Bir ayetinde şöyle buyurur: "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır." Dünyanın ve uçsuz bucaksız evrenin yaratılışını düşünen insan, tüm evrendeki ihtişamı ve kusursuz dengeyi daha iyi anlar. İnsan, uzayın sonsuz boşluğunda asılı duran küçücük bir kürenin üzerinde yaşamaktadır. Üstelik bu küre, her an uzaydan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. İnsanın bu tehlikelere karşı alabileceği hiçbir önlem yoktur. Örneğin, milyonlarca ton ağırlığındaki göktaşları uzayda başıboş dolaşmaktadır. Bunların herhangi biri dünyaya çarpıp canlıların yaşamına zarar verebilir. Dünyayı tehdit eden bir başka tehlike kaynağı, güneşte meydana gelen patlamalardır. Güneşteki patlamalar artabilir ve dünyaya gelen zararlı ışınların oranı yoğunlaşabilir. Yalnızca gökyüzünde değil, yeryüzünde de insan yaşamını tehdit eden birçok tehlike vardır. Yer kabuğunun biraz altı, mağara dediğimiz çok sıcak bir ateş tabakasıyla kaplıdır. Ve yer kabuğu son derece incedir. Bu yüzden her an bir yanardağ patlamasıyla bu lavlar yeryüzüne çıkabilir. Ya da yer kabuğunda meydana gelecek bir kırılma, büyük bir depreme neden olabilir. İnsan her an bu gibi tehlikelerle birlikte yaşadığını hiç unutmamalıdır. Dünyamız bu olası tehlikelerden çok hassas dengeler sayesinde korunmaktadır. Bu gerçekleri düşünen insan anlar ki, dünya üzerindeki tüm canlılar Allah'ın dilemesiyle ve O'nun yarattığı kusursuz bir denge sayesinde yaşamaktadır.
Hocam, düşünülecek o kadar çok şey var ki, ışık saçan canlıların en bilinenleri de ateş böcekleridir. Bilim adamlarının yıllardan beri araştırıp da bulamadıkları ateş böceklerinin ürettiği kadar verimli bir ışık hala bulamamışlardır. Normal bir ampulün %3'lük, %4'lük bir enerji kaynağından oluşup ve ondan sonraki enerji ısıya dönüştürülür. Ateş böceklerinin ise %100'lük bir ısı enerjisi vardır.
Işık enerjisi %100 verimli. Evet. Isı hiç kaybolmuyor.
Evet, bakın resimde de gözüküyor.
Çünkü bilindiği gibi günümüz teknolojisiyle gerçekleştirilen ışık üretiminde mutlaka bir sıcaklık açığa çıkar. Bu sıcaklık da dışarıya ısı enerjisi olarak verilir.
Evet.
Oysa ışık üreten canlılar kendi ürettikleri ışıklardan hiçbir zaman etkilenmezler. Maalesef. Rabbimizin bazı canlılarda bu mükemmel özelliği yaratmış ve insanlar için bir örnek kılmıştır. Yüce Allah'ın detaylar yaratmasının hikmetlerinden biri de insanları düşündürmektir. Rabbimiz Kur'an'da onun dilediklerinin dışında hiçbir bilginimizin olamayacağını şu şekilde haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaati bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şey kavrayıp kuşatmazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yere kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Evet, süremiz herhalde doldu.
Hocam az önce de konuştuğumuz gibi hani zaten bilimin doğadan ne kadar faydalandığını biz biliyoruz. İnşallah bu Erkan kardeşimizin anlattığı bu mucizevi ateş böceğinde aynı şekilde insanlık yararına ondan da çok faydalanılmıştır inşallah. Kısa bir aramız var hocam. İnşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
İnşallah.
Hocam peygamberimizin anlattığı birçok mucizeler var. İnşallah ahir zaman gerçeklerini konuşalım inşallah. Bununla ilgili peygamberimizin gösterdiği birçok mucizeler var hocam. Zira peygamber efendimizin söylediği Kabe'de olan ahir zamanda gerçekleşecek birçok olayın bütününü günümüzde zira yaşıyoruz.
Evet.
Kabe'de Peygamber Efendimizin söylediği tarihten itibaren Kabe'de gerçekleşen, onun dışında Kabe'nin hemen içinde değil de hemen dışında gerçekleşen bazı olaylar var. Zira Hazreti Mehdi döneminin geldiği zamana ve günümüzde gerçekleşen olaylara İnşallah değinmiş burada Peygamber Efendimiz. Ve bunları da Peygamber Efendimiz'in mucizelerini de bizler bütün herkese aktarmak inşallah herkesin görevidir.
Evet, Kabe baskını çok belirgin bir özellik. Yani 1400 yıllık İslam tarihinde hiç olmamış. Ve ilk defa 1979'da Kasım ayında, 22 Kasım tarihli yanılmıyorsam gazetelerde var. Şimdi ben bir sunum da göstereceğim. Oradaki şeyden bakarız. Tam Hicri 1400'ün ilk günü, 1 Muharrem günü gazetelerde Kabe baskını diye yayınlar var. Zaten Mehdi'nin çıktığı tarih olarak peygamberimizin bildirdiği tarih 1400 yılı. Zaten. Tam o anda ilk defa 1400 yıl boyunca hiç olmamış İslam tarihinde çok şaşırtıcı bir olay. Yani Müslümanların en büyük ibadethanesi olan Allah'ın yüzünüzü dönün dediği namaz kılarken ve hac yaparken ki bütün Müslümanların birlikte olduğu, Müslümanların barış, rahat, güvenlik, emin içinde olduğu 1400 yıl boyunca her zaman öyle olduğu Kabe'de ve baskın Kabe'de oluyor. Ve silahlar ve kan akıtılması hadislerde tarif ediliyor. Ben şimdi onunla ilgili gazete kupürlerinin de olduğu bir gösterim yapacağım. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden Kabe baskını. Bakın onun Hazreti Mehdi'nin çıkacağı yıl İnsanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecek. O zamanlar Müslümanların manevi lideri, önderi olmayacağını söylüyor. Ki öyle, o devirde, öyle 1980'de hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak. Hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Olağanüstü bir olay bu gerçekten. Ve tam Hicri 1400'de, 1979'un Kasım'ında Kabe'de silahlı saldırı diyor bakın. Mescid-i Haram baskının sırasında 135 kişinin can verdiği açıklandı. Bir başka haberde bakın bu ikinci defa tekrarlandı. 1979'da bir kere ilk defa oldu. İkincisinde de 87 yılında oldu. Şevval ayında ayaklanma diyor Peygamber Efendimiz. Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacaktır. Hacılar soyulacak. Kanları Cemretül Akabe üzerine akacak. Bakın haberlerde haç terörü, Kabe'de 402 ölü. Haç kana bulandı, Kabe'de terör. Hicri 1400'ün başında tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şekilde Kabe'de baskın oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği bir olayın aynısıyla gerçekleşmesi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna haber veren çok güzel bir müjde ve çok belirgin. Bunu bazıları daha Kabe'de baskın olacak olmadı falan diyor ama yani dünyadan haberleri yok. İşte gazete arşivleriyle sabit olan bir şey dünya tarihinde ilk defa olmuş 1979'da Hicri 1400'ün başında ve 7 sene sonra bir kere daha olmuş. Ve ayrı zaman alametlerin belirgin özelliklerinden bir tanesi bazı özellikler ikişer defa oluyor. Mesela ay ve güneş tutulmaları var. O da 1981-82 yıllarında üst üste Ramazan ayında ay ve güneş tutuluyor. Tam Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gibi. Daha sonra bir kere daha tutuluyor. 7-8 sene sonra bir kere daha tutuluyor.
Hocam, tekrar esasında Mekke'de Allah'ın kutsal mekanında kanın dökülmesi de ahir zamanda olduğumuza, Peygamber Efendimiz'in de söylediği gibi ahir zamanda olduğumuza ve kanın dökülmesi en büyük alametlerin gerçekleşmiş olduğunda ve Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği anlamına gelir inşallah. Yani böyle mukaddes bir dönemde olduğumuzu inşallah buradan herkese de söylemiş olalım.
Evet. Yani İnşallah, çok, evet. Çok olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Yani şimdi İslam dünyasının şu hali çok olağanüstü bir durum.
Zaten Peygamber Efendimiz hani bu kanlı saldırıdan sonra söylediği her şey hocamın da söylediği gibi tarihe birebir uygun. Hani ayakların başların ayak olacağı zaman Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği ve geçen de hocam konuştuğumuz gibi inşallah o resmimiz hazırsa onu da gösterelim inşallah. Papuç'tan telefon yapıp papucuyla konuştuğunda kıyametin en büyük alametlerinden biridir inşallah.
Evet, o kadar çok alamet sayılmış ki. İrili ufaklı çok fazla alamet var. Yüzlerce var. 150'ye yakın alameti, Mehdi'nin çıkış alameti tahakkuk etmiş, yaşanmış durumda şu anda. Kabe baskını bunlardan bir tanesi. Ay ve güneş tutulmaları, Irak ve İran savaşı, Afganistan işgali, bunlar hep bir de çok enteresan tam 1979'da Peygamber Efendimiz bildiriyor. Tesbih taneleri gibi, bir dizi gibi peş peşe olur diyor. Ve hakikaten 1979'un Kasım ayında özellikle Kabe'de kan akıtılması, Afganistan'ın işgali, Independenta gemisinin İstanbul Boğazı'nda patlaması gibi ateşin patlamasına bahsediyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Bu alametler 3'de 79 Kasım'ın içinde oldu. Tam yani ve o ateşi gördüğünüzde bilin ki Mehdi İstanbul'a gelmiştir diyor hadis-i şerifte. Mehdi'nin çıkma ve İstanbul'a gelme tarihini söylüyor Allah'ın izniyle. İstanbul'da çünkü merkezi hilafet İstanbul'da son buldu. İstanbul Peygamber Efendimiz zikrediyor Mehdi'nin İstanbul'dan çıktığı. Bir Medine'de çıkacak diyor. Medine şehir demek. Büyük şehir anlamında. Hangi Medine ya Resulullah diye soruyorlar sahabeler. Konstantiniye diyor. Yani Bizans dönemindeki İstanbul'un ismi Konstantiniye. Konstantiniye'de çıkacağını söylüyor. Yani İstanbul'da çıkacağını söylüyor. Ve İstanbul Boğazı'nda o ateşin patlaması, tanker patlaması da İstanbul'da bir kere oldu öyle bir şey. O da çok büyük bir faciaydı biliyorsunuz. Dolayısıyla peşi sıra oldu. Hemen 80'de İran-Irak Savaşı hadiste bildiriliyor oldu. 81-82'de güneş ve ay tutulmaları. Kuyruklu yıldız çıkacak diyor. 86'da Haley kuyruklu yıldız çıktı.
Ama hocam sonuç savaşların tarihlerini birebir Peygamber Efendimiz'in söylemesi artı buna denk olarak da Peygamber Efendimiz bizim bu ahir zaman dediğimiz ve mukaddes zamanlarda yaşadığımızı Peygamber Efendimiz ahlakını kendine çok benzettiğinden Hazreti Mehdi döneminde olmayı çok istediğini Halit Hocam siz de geçen programda söylediniz. Sayın Atman Hocamız da sürekli programlarında söylüyor, dile getiriyor. Biz de buradan tekrarlamış olalım. Ahlakını kendine benzettiğinden dolayı Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi döneminde yaşamayı çok istediğini belirtmiş inşallah.
Hazreti Musa Aleyhisselam da öyle Mehdi olmak istediğini. Çünkü Hazreti Mehdi Tevrat'ta da vaat ediliyor. Daha önceki kitaplarda Kur'an'da ayet var. Tevrat'ta da, Zebur'da da bahsediliyor. Tevrat'ta hocamızın kitabı var. Tevrat'ın hak bölümlerini hocamız doğru kısımlarını onları ayrıştırdı. Kitap haline getirdi. Sonradan insan eliyle değiştirilen yönleri var Tevrat'ın ve İncil'in. Ama içinde doğru olan bölümler de var. Kur'an'a uygun olan, doğru olan bölümlerle ilgili hocamız kitaplar yazdı. İncil'den hikmetli sözler, Tevrat'tan hikmetli sözler, İncil'den güzel sözler isimli kitapları var. Ve orada hakikaten Mehdi'den çok bahsediliyor. Onlar Moşiyah, Şilo diye kendi dillerinde bekledikleri Mehdi ve Kral Mesih diye bekledikleri altın çağ. Bütün dinlerde yani Musevilikte ve Hristiyanlıkta da altın çağ var. Onlar öyle adlandırıyorlar. Ve orada da Mesih'in gelmesini bekliyorlar. Hristiyanlar İsa Mesih Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne geleceğini Müslümanlar gibi inanıyor. Ve İsa Aleyhisselam da yeryüzünde şu anda. Allah'ın izniyle, hocamızın söylemesiyle.
İnşallah.
Ve Yahudi Musevilerin de beklediği Kral Mesih, Müslümanların beklediği Mehdi. Mehdi de yeryüzünde. Dolayısıyla Tevrat'ta Mehdi'den çok bahsedilmiş. Yani Kral Mesih olarak, hükümdar olarak geleceğini ve o zamanlar yaşanacak güzellikler hadislerle birebir aynı. Dolayısıyla geçmiş kitaplarda Mehdi'den bahsediliyor Allah'ın izniyle. Mehdi çok uzun zamandır beklenilen çok önemli bir kişi. Dünyada şu anda içinde bulunduğumuz savaş ortamlarını barışa çevirecek. İşte bencilliği, cimriliği, fedakarlığa, kardeşliğe çevirecek. Sevgi ortamını getirecek. İnsanların insan gibi yaşamasını, zulmün sona ermesine vesile olacak bir şey. Nasıl Peygamber Efendimiz geldiğinde Mekke'deki o ortamı, o zaman kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Öyle bir ortam var ki. Evet, yani vahşiyane bir ortam. Yani böyle insanların tutumları hak din olmadığı için fetret de devri. Yani korkunç bir vaziyete gelmiş. Medeniyet, orada medeniyet diye bir şey yok. İslam'la şereflenip medeni hale gelmelerine Peygamber Efendimiz vesile olmuş.
Peygamber Efendimiz hocam kızların gömüldükleri zaman buna da isimlendirmişler cahiliye döneminde. Kızların dayına gideceksin dediklerinde öldürüleceklerini bildiklerini ve Peygamber Efendimizin o zaman cenneti annelerin ayaklarının altına vermesi ve bayanların ne denli değerli olduklarını inşallah her zaman ayetlerde görebiliyoruz biz. Hazreti Mehdi'nin de inşallah gelişinden Türk İslam Birliği'nin en önemli çağlarından birini yaşayacağını inşallah diliyoruz hocam.
Evet. Mehdi o yüzden çok önemli bir kişi. Herkesin çok memnun kalacağı. Çünkü evet. Hiç kimse vicdanlı, akıllı, dünyada aklı başında bir insan, yani zalim olmayan, deccal olmayan, şeytanın etkisine böyle çam girmemiş, normal akıllı, vicdanlı bir insan, kimse dünyada savaş istemez. Çocuklar olsun, ölsün istemez. Değil mi? Fakirlik, yoksulluk istemez. Yani böyle o zulmün kalkmasını ister, barışın olmasını, sevgi dolu, fedakar, cömert, güzel, insani bir yaşam olmasını ister. Değil mi? İşte buna vesile olacak kişi nasıl Peygamber Efendimiz oldu döneminde ve vesile oldu bütün dünyaya nur saçtı ondan sonra. Mehdi de Allah'ın izniyle onun torunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat ailesinden, Ehl-i Beyt'ten olacak, kanından olacak, onun canından, kanından ona benzeyen, ahlaken hatta fiziksel olarak da benzerlikleri olan evet. Allah'ın izniyle dünyayı nura saçacak olan, vesile olacak olan, hidayete erdirilmiş Allah tarafından ve insanların da hidayetine vesile olacak çok nurlu, kutlu bir şahıs. Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle. O da Hristiyanların Müslüman olmasına vesile olacak. Yani hak din, Kur'an olduğundan dolayı kendisi de Müslüman olarak, hak dine tabi olarak, vahiy alarak bütün Hristiyanlar da onu beklediğinden Hristiyanları Kur'an'a davet edecek ve Müslüman olacaklar. Dünyada tam bir Müslüman, İslam ahlakı yaygınlaşacak. Dünyaya hakim olacak Allah'ın izniyle. Güllük gülistanlık, çok nefis bir altın çağ dönemi yaşanacak. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa vesilesiyle. Hazreti Mehdi birçok fiziksel özelliği de Peygamber Efendimiz'e benzeyen yönleri var.
Hocam zaten Peygamber Efendimiz ahlakından, Hazreti Mehdi'nin alametlerinin akınının çıkışından ne kadar anlatıyorsa, zira fiziksel özellikleri de Mehdi'nin o kadar anlatılmıştır. Hatta Peygamber Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişilerin hiçbiri hakkında Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki kadar çok ve detaylı bilgi verilmemiştir buraya.
Evet.
İnşallah.
Tabii. Özellikle fiziksel özelliklerinden bayağı çok anlatmış Peygamber.
Evet hocam burada diyor ki hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar fiziksel özellikleri hakkında da hayranlık uyandıracak derecede ayrıntılar tariflerde yer almaktadır inşallah.
Örneğin heybetli bir şahıs olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Ekrana da yansıtıyorum. Heybetli yani fiziği görünümü heybetli olacağını söylemiş. Sakalı bol ve sık olacağını söylemiş Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi'nin sakalı sıktır. Saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar diyor. Ve yüzünün nurlu olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin. Sakalı yanlarda az, aşağı tarafı ise uzun olacaktır. Hadislerde Hazreti Mehdi orta boylu, esmer, meczum yani cezmedilmiş, yani yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal şekline sahip demek meczum. Ve kevseç, sakalı yanlarda az bir adam ki ona Şuayb bin Salih denilir. Yani salih olan, o odacık, şubecik anlamına geliyor Şuayb aynı zamanda. İhlaslı bir şube, bir kişi anlamında. Meczum ve kevseç'in Arapça okunuşlarında onları da bildirmişiz. Yani detaylı tarif ver. Sakalının nasıl sert şeklinde değil, aynı Peygamberimizde olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu anlatılıyor Peygamber Efendimiz tarafından. Şuayb bin Salih değil tabi. Şuayb bin Salih şubecik anlamına geliyor söylediğimiz gibi. Bu ifadeyle Hazreti Mehdi'nin çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunu ifade edildiği söyleniyor. Yine bin Salih ifadesiyle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın babasının salih bir insan, ihlaslı, Allah rızası için hareket eden bir insan olduğuna dikkat maşallah çekilmiş oluyor.
Hazreti
inşallah
Mehdi Aleyhisselam'ın da zaten bütün özelliklerinin hiçbir insanda olamayacağını anlatılmıştır hocam. Maşallah.
Fiziksel özelliklerinden...
Fiziksel özelliklerin hiçbiri bir insanda toplanılmamıştır.
Evet, yani toplanma olarak onu da... Mesela kaşının ortası tek çatallıdır deniyor. Mesela bizde şimdi Erkan hocama bakıyorum ben gülerken iki kaşının başla ve bitirin noktalarında iki ayrı çatal var. Tamam mı? Çoğu insanda da öyledir ama tek çatallı olanlar da vardır. O da bir özellik mesela. Hazreti Mehdi'de tek çatal.
Maşallah.
Ama tek çatallı birçok insan vardır. Mesela evet. Esmer, orta boylu birçok insan vardır. Ama hem Peygamberimizin mührünü taşıyan, hem sakalı o şekilde kesveç ve meczum, hem alnı açık, hem kaşları kavisli, hem gözü yeşil, hem omzu geniş, hem bütün fiziği heybetli vesaire, tüm mesela dişleri güzel ve parlak olacaktır diyor. Hepsinin birden bir o zaman o kişi sayısı düşer yani, değil mi? Orta boylu esmer sayısı çoktur ama hem yeşil gözlü hem de saydığımız bütün özellikler ve Peygamberimizin mührü de sırtında olup da diğer özellikleri de ve faaliyetleri de yaptığı, dünya üzerinde yaptığı çalışmaları da hepsi birbirine uyumlu olduğunda bir hüsnü zan olayıdır. Yani sen Mehdi'sin diyemezsin diyor hocamız mesela.
Hocam,
ben Mehdi'yim de kimse diyemez diyor. Mehdi'yim diyen zaten Mehdi değildir. Zaten Peygamber Efendimiz'in
Peygamber Efendimiz göre sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyuruyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıtan vücudundaki bu detaylı işaretlerin her biri için ayrı yer bildirilmiş, her biri için ayrı tamamlayıcı ifadeler kullanılmıştır. Kimisi için ben, kimisi için iz, kimisi için işaret denilmiş, kimisi için mühür ya da nişan, kimisi için yaprak, kimisi için inci ya da yıldız benzetmesi yapılmıştır.
Evet, hadislerde o şekilde. Mesela yüzünde bir inci gibi diyor ve ten renginde bir benden bahsediliyor. Yani siyah değil, cilt renginde olan beyaz, o bir parlayacağı onun mesela söyleniyor. Mesela ön dişleri parlak diyor Hazreti Mehdi'nin. Ondan sonraki özellik olarak da yeşil gözlü, hilal kaşlı, kıvrık burunlu, çok hafif burnunda belli belirsiz bir kemer olacağı söyleniyor. Sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir genç. Yani mesela bizim sakalımız, mesela Erkan hocamın sakalına dikkat edersek bıyığının yanında. Ve genelde de insanlarda böyledir. Yani geniştir yanakta sakal. Ama Mehdi için özel bir tarif yapılmış. Sakal yani favori, hemen hemen favorinin inceliğini düşünün. O incelikte öyle çıkıyor. Yani bir özellik.
Hocam bütün bu saydıklarımızın yanı sıra da şöyle buyurulmuş. Bunların, bütün bu saydıklarımızın yanı sıra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cildinin, saçının ve sakalının rengi, endamı, boyu, vücut yapısının tüm detayları, yüzünün genel hatları, başının ve alnının şekli, burnunun, kaşlarının, dişlerinin nitelikleri gibi tanıtıcı vasıfları da hayret verici şekilde çok ayrıntılı olarak tarif edilmiştir inşallah hocamın da anlattığı gibi.
Evet, bayağı detaylı bir tarif var. Maşallah. Bakın yeşil gözlü olduğu Hazreti Mehdi, yeşil gözlü bir gençtir. Başka bir özellik, hilal kaşlı, kaşları kavisli. Genelde mesela kaşlarımız sık daha çok düzdür insanlarda. Kaşları kavisli olacağı söyleniyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işte kıvrık burunlu, çok burnu küçük ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı var. Alnı geniş, hafif iç bükeylik var alnında Hazreti Mehdi'nin. Sık sakallı bir gençtir yine hadis-i şerifte. Sağ yanına doğru sakalsız bir gençtir. Evet, bunları da daha evvel okuduk. Peygamber Efendimiz çok detaylı olarak tarif etmiş maşallah, Hazreti maşallah. Mehdi'yi. Hazreti Mehdi, yani kendisi bir iddiada bulunan bir şahıs değil. Bakın bu çok önemli. Yani zaten Mehdiliğini iddia, öyle bir Mehdilik iddiası olmuyor. Çünkü Mehdi'yim demek ben cennetliyim anlamına geldiğini söylemişti hocamız. Yani ben cennetliyim diye bir iddiada bulunmak insanı dinden çıkarır dedi hocamız. Yani kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Mehdi en çok Allah'tan korkan bir şahıs olarak, gerges kuşunun kanatlarının çırpışı gibi Allah'tan korkar diyor. Yani o derece Allah'a karşı davranışlarında titiz, çok takva, ondan sonra ahlakı güzel, ona sevgisi, Allah'a muhabbeti, sevgisi dünyadaki en yüksek insan. Dolayısıyla kendisini böyle cennetlik ilan edebilecek bir iddia olarak ortaya koymayacağını zaten Peygamber Efendimiz bildiriyor.
Zira bunu bir tek Yaradanımız bilir. Zaten insanlar hep eşittir. Bir tek takvaca birbirlerinden üstünlerdir.
Evet, maşallah ayet-i kerimede öyle geçiyor. Yani zencinin beyaz üstünlüğü, parası olanın, yakışıklı olanın, ilmi çok olanın vesaire vesaire.
Zaten her türlü Allah şey hiçbiri her üstünlük değildir diyor. Amaçlı yarattığı için hocam, her şeyin bir sebebi olduğu gibi amacı uğruna yarattığı için maşallah herkes eşittir.
Allah'ın izniyle inşallah. Onu Peygamber Efendimiz çok güzel tecelli ettirmiş döneminde. Yani kölelerlik varmış o zaman. Hep onu kaldırmaya yönelik ayetler geliyor ve davranış olarak da müminler aynı. Aynı şeyi yiyorlar, aynı şeyi giyiyorlar. Çok şahane bir ortam oluşmuş Peygamber Efendimiz döneminde. Mehdiyet döneminde de öyle olacak. İnşallah. Zayıf bırakılmış insanlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Nisa suresi 75. ayette. Mustazaf olarak geçiyor Arapçası. Zayıf bırakılmışlar. Yani ekonomik olarak zayıf, güç olarak zayıf, beden olarak zayıf. Yani kendini idare ettiremeyecek, hakları zayıflamış. Yani böyle insani hakları, demokratik haklarını elde edememiş. Hakikaten dünyada zulüm var. Yani fiziksel zulümle birlikte hakları da elinde alınmış insanlar. Ve buna karşı güç karşı koyamıyorlar. Onun koyacak güçleri de yok. Ve onlar bize katından bir veli gönder diyor. Dua ediyor Allah'a. Bir veli, bir kişi, bir veliyi gönder diyor. Ve Allah da diyor, niye bu mustazaflar adına mücadele vermiyorsunuz diyor. Nisa suresi 75. ayette.
Müslümanlara sesleniyor.
Evet, yani o veliyi gönder istedikleri işte Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle. Bu dönemde bir kurtarıcı istiyorlar bu zulmün bitmesi için. O da Hazreti Mehdi olacak Allah'ın izniyle. Allah onu Peygamberimiz vesilesiyle, vasıtasıyla bize müjdelemiş. Çok güzel bir dönemde yaşıyoruz. Yani şu anda geçiş dönemindeyiz. Hazreti Mehdi dünyadaki bütün ateist ideolojiler, materyalizm, darvinizm, faşizm, komünizm, bunların hepsi temelden itibaren yıkılmış durumda fikri olarak. Şimdi yeryüzünde sosyal olarak yıkılması beraberinde geliyor Allah'ın izniyle. Tam o geçiş dönemindeyiz çünkü İslam dünyasının halini görüyoruz şu anda. Yani Bahreyn, Mısır, Libya, Yemen, Suriye, daha sayayım yani... Hepsi de birden halkların artık o ceberut melikler diyor Peygamber Efendimiz. Yani zor kullanan yöneticiler. Hüsnü mübarek 30 yıldır milletin orada başına dikilmiş 600 milyar dolarını emmiş insanların. Yani böyle yarasa gibi yani düşün. Çoluğun çocuğun yetimin orada hakkı var ya. Bu ne vicdansızlık yani, tamam mı? Sen onların üzerine baskı kur. Demokratik insani haklarını verme, ibadet haklarını zayıflat. Artık insanlar yani... Hürriyet ister yani hocamız diyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyor.
Evet.
Allah insanın fıtratında öyle yaratmış. Yani yapısında o var. Allah öyle yaratmış insanları. Özgürlük ister insanlar.
Yani
en ufak bir baskıya gelemez insanlar değil mi? Yani böyle hemen gerilir, sıkılır, sıkıntı duyar. Baskıcı rejimlerde insanların düştüğü halleri filmlerde, her yerde, belgesellerde görüyoruz yani.
Hocamın da tekrarladığı gibi hani o kadar çoluk çocuğun rızkı varken hocam, hani sahipliğini yaptığı nedir ki? Zira sahipliğini yaptığımız sadece ruhumuz. O da en özel şekilde Allah ruhundan üfürdüğü için inşallah.
O yüzden İslam dünyasının şu andaki bu değişimi, halkların böyle feveran etmesi, hamiyeti İslamiyenin kabarması, ve bu şekilde ayaklanma, feveran etmesini Bediüzzaman Hazretleri de bildiriyor. Hamiyeti İslamiye artar, işte feveran eder diyor, kaynar adeta. Sonra da Hazreti Mehdi gelir, başına geçer, tariki hak ve hakikate sevk eder diyor. Yani Müslümanların manevi önderi olup o İslam dünyasını doğru yola sevk edeceğini. Şu anda çünkü onların bir başları yok, liderleri yok. Gruplar olmuşlar, birbiriyle çatışıyorlar. O onun dışarıdan geliyor, bombalıyor. Karman çorban bir yapı. Ve sonuçta Müslümanlar orada ezilenler, şehit olanlar, zor duruma düşenler, değil mi? Hiçbirinin bir lideri yok. Onları doğru yola sevk edecek bir başlarında manevi önderleri yok. Şüphesiz ki vardır oradaki ehli tarik bazı liderler ama yani zamanının müceddidi başka. Ve en büyük müceddit diyor Bediüzzaman Hazretleri, en büyük müceddit Mehdi'dir. Yani 50 yıldan beri o liderler, mübarek insanlar var ama ahir zamanda deccaliyetin etkisi onların üzerine çıkmış. Muhammed Raşit Eroğlu Hazretleri ne diyor? 1999'u Allah'a terk etmiştir diyor. Dolayısıyla deccaliyetin gücü o liderleri, o Müslümanların ezmiş durumda. Ancak Mehdi'nin gücü deccaliyeti yok ediyor. Deccaliyet dediğimizde işte Darwinizm, materyalizm, insanlığı felakete sürükleyen Allah'a inkar felsefeleri. Sen dünyaya Allah'a inkar felsefelerini sundun ve herkesi böyle etkile. Allah'a inanmasın insanlar, nasıl bir mutluluk, nasıl bir sosyal adalet, nasıl bir barış, sevgi, huzur olsun ki? Yani sen Allah'tan uzaklaştırmışsın. Sonra da dünyada barış, huzur, güvenlik bekliyorsun. Olur mu öyle şey? Tabii ki savaş olur. Tabii ki ekonomik sıkıntı olur. Tabii ki adaletsizlik, zalimlik düzen olur. Çünkü insan, Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine zulmederler diyor. Sen Allah'ın ayetine uymazsan, Allah merhametli olun diyor, şefkatli olun diyor, adaletli olun diyor, kendi yakınınız bile olsa. Dağıtın diyor. Böyle şefkatli, merhametli. Bunlara uymuyorsun ayeti, tam tersini yapıyorsun. Tabii ki dünyayı o zaman kan gölüne çevirir. Kim çevirdi bunu kan gölünün? Hepsinin temelinde Darwinizm var. Faşizminde, komünizminde, emperyalizminde, vahşi kapitalizminde temeli hayvandan geldik diyor yani. İşte bu ne demek? Allah'ın varlığını inkar ediyor. Bir çeşit hayvansın sen diyor o zaman. O zaman dövüş, kim güçlüyse o kazansın diyor kısacası. Evet. Yani mücadeledir diyor. Yani bunu uzatabilirim şimdi ama hani konu odağı olmadığı için. Sonuçta böyle hayvan olduğu için.
Yani perişanlık oluyor. Zulmün ve zorlamanın baş gösterdiği, hakim olduğu bir teoriyi savunuyorlar.
Yani sonuçta insanlığı felakete sürükleyen Darwinizm, deccaliyettir ve onu da kurtaracak insanlığı işte Mehdiyettir, Mehdi'dir. İnşallah. Allah öyle. Yani Allah'ın kanunu bu. Kanunu bu. Yani elçisiyle Allah'ın takdir ettiği bir kişidir o. Yani kimse bir de gelip de Mehdiyeti zorla o makamı elde edemez. Böyle bir şey olmaz. Kaderde evet. Kim belirlenmişse, Allah kimi takdir etmişse odur Mehdi ve onun dışında da kimse bu barış faaliyetlerini, Müslümanları bir araya getirip dünyada bu inkar felsefelerini yok edip dünyada İslam ahlakını onu beceremez, yapamaz. Sadece yapabilecek kişi Hazreti Mehdi'dir. Hazreti Mehdi'yi Allah öyle yaratmıştır. O yüzden Mehdi böyle gasp edilecek bir makam da değildir. Hocamız daha önce anlatmıştı bunları. Ve iddia edilip de o makamı geçirebilecek bir kişi de olmaz. Allah kimi takdir ettiyse olur. Hazreti Musa'ya Allah diyor ben seni seçtim diyor. Allah yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir diyor ayet-i kerimede. Allah kimi seçtiyse olur. Bizim için çok mübarek. Yani kim olması ayrı bir şey. Kimse onu tabii ki takdir ederiz, severiz, muhabbetle olan istekleri bizim için yani bir güzelliktir. Çünkü barışı, sevgiyi isteyeceği için. Ama kim olursa olsun diyor hocamız. Sonuçta Allah'ın o getirdiği güzelliklere vesile olacak İnşallah. Bir kişi İnşallah. Olacak. O yüzden herkesin şevkle, heyecanla Mehdi'yi beklemesi, Mehdi'yi müjdelemesi zaten Peygamber Efendimiz'in bir verdiği sorumluluk. Mehdi'yle müjdelenin diyor.
Evet.
Çünkü Mehdi'den bahsetmek, Mehdi'den müjdelemek Peygamber Efendimiz'in söylediği ve bakın oluşacak olan ortam herkesin beklenti halinde olduğu ortam. Mehdi ile birlikte oluşacak olan ortam. O zaman insanlar bunun farkına vardıklarında Mehdi'ye de destek vereceklerdir. Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Bütün ulemanın, bütün seyitlerin destekleriyle diyor. Yani Hazreti Mehdi İslam dünyasında bir hüsnüzan itibariyle ve çünkü bakacak ki herkes dünyadaki şeyi bir tek Hazreti Mehdi, yani bir kişiye bakacaklar. Diyecekler ki onun sevgisi, onun Allah'ı anlatma gücü, onun İslam'ı savunma gücü, onun Müslümanların birleştirme gücü, kimse de göremeyecekler dünyada. Bir tek bir kişi de görecekler. Diyecekler ki sen yapabilirsin. Yani mezhepler arasındaki farklılığı sen gideriyorsun, sen mi herkesi kardeş yapabiliyorsun? Sen herkesi, herkes senin etrafında birleşiyor. Senin söylediklerin saygın, herkes senin söylediklerini kabul ediyor. Sen olmazsan bu iş olmayacak gibi hissedip o kişiyi zaten insanlar bulacaklar.
Zannı galiple.
Kendileri gidecekler insanlar. Sen başa geç, ancak sen bunu yaparsın diyecekler. Değil mi? Bir liderden beklenir çünkü o lider herkese hal verir. Ve herkes o liderden bekler dünyada o halin gelmesini. Biz toplumumuzda böyledir yani. Hep yani gelmiş geçmiş bir kanun bu. Dolayısıyla insanlar Mehdi'yi zaten anlayacaklar vasıflarından dolayı. Ona gidecekler, ancak sen yaparsın. Hadis-i şeriflerde öyle geçiyor çünkü. Hatta silah zoruyla. Yani o kabul etmiyor. Ben diyor hani Mehdi olmuyor, öyle bir iddiam yok diyor. Başa geçmezsen, sen bu şeyi yönlendirmezsen diyorlar. Bütün akan kanın borcu senin boynuna olsun diyorlar Mehdi'ye. O zaman mecbur kalıyor Mehdi. Hocamız anlatmıştı bunu. Ben tekrarlıyorum. Mecbur kalıyor öyle olunca, yani bir manevi sorumluluk olmuş oluyor. O zaman kabul ediyor ama yine Mehdiliği değil. Yani yine Müslümanları o zor durumdan kurtaracak olan manevi liderliği, önderliği, o konuda faaliyet yapmayı, sorumlu kişi olmayı kabul ediyor. O şekilde oluyor yine Allah'ın izniyle. O bizim için de büyük bir nimet, insanlar için büyük bir nimet.
Yani inşallah
ondan
barışın,
sonra ferahlıyor dünyayı. Yani.
İnşallah barışın çok ön planda olacağı, kıskançlığın alınacağı, sonsuz güvenin oluşacağı, Türk İslam Birliği'nin oluştuğu zamanı inşallah yaşamak herkese nasip olur hocam.
Tabii
i̇nşallah.
Ki ya, Türk İslam Birliği dediğimiz olay, hocamız anlatıyor, içinde Rusya'nın da olduğu, Ermenistan'ın da olduğu, İsrail'in de olduğu. Yani şu an Filistin, hep savaş, ondan savaşlar çıkıyor. Devamlı bombalar atılıyor. Ermenistan'da bir kriz. Yani soğuk savaş döneminden sonra Rusya, Amerika dengeleri. Biz bunların hepsini barışçıl, güzel, güvenlik içinde, kardeşçe Avrupa Birliği gibi daha da üstün olan bir Türk İslam Birliği ile bölgede bir birlik oluşmasıyla bütün sorunların kökeninden halledilecek Allah'ın izniyle. Sorun birlik olabilmek. Birlik olmamak zaten Allah'ın emrine karşı gelmek olduğu için Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın diyor. Bir ve beraber olun diyor. Allah ittihat, birliğin çok fazla ayet var Kur'an'da.
Evet.
Müslümanlar birlik olmadığında gücü düşüyor. Gücü düştüğünde karşı koyamıyor. Kendi içinde de gücü zayıf olmuş oluyor. Dolayısıyla parçalanma, ayrılma, bölünme ve yönetilme ve İslam ahlakını yaşayamıyor. Sonuç, doğal sonuç bu olmuş oluyor. Ama birlik olduğunda Allah ona bolluk verecek, bereket verecek. Birlikten güç doğar denir.
Evet.
Değil mi? Yani ekonomik güç aynı şekilde, kardeşlik, dostluk, muhabbet, İslam NATO'su gibi böyle hani karşıdan gelip de hiçbir ülkeye bomba kimse atamayacak o zaman. Evet. Değil mi? Yani kimse atamayacak. Bakacaklar ki herkes, İslam dünyası bir birlik oluşturmuş. Türk İslam Birliği. Türk Cumhuriyetleri de içinde. İslam ülkeleri de içinde.
Bütün olmuşlar.
Bir güvenlik ağı oluşturmuş oluyorlar. Dolayısıyla kimse de cesaret edemez böyle bir şeye. Terör de anında biter. Onlar da kaçacak delik ararlar. Bu kadar güçlü bir oluşmuş bir birlik içinde.
Zaten hocam bu Türk İslam Birliği kurulduğunda inşallah Hazreti Mehdi döneminin ne kadar güzel olacağından bahsederken,
evet,
hani sevginin, kardeşliğin, güvenin, yardımlaşmanın, birleşmenin en üst seviyesini yaşayacağı zamandan bahsediyoruz. Şu anda da tam aksine, hani Avrupa'daki insanların yaşayışı, Darwinizm'le gelen bu düşüncelerin akımının yaygın olması, insanlarda korkuya, telaşa, sadece egoizmin ön planda olmasını sağlıyor. Hani sokakta birisi geçerken birbirine bir şey sormaya kalktığı zaman bile yüzünün ifadesi, acaba ne istiyor benden? Acaba hani niye benle bir muhabbet edecek gibi şeyler oluşuyor. Fakat hani bizim dinimizde yardımlaşmanın, konuşmanın, dayanışmanın ne kadar ön planda olduğunu görüyoruz inşallah.
Evet, bir güvensizlik ortamı var ama
evet,
yine hadislerde değil mi, genç bir bayan İstanbul'dan gece yarısı Şam'a kadar tek başına seyahat edebileceğini söylüyor hadislerde.
Evet,
bu altın çağda, yani Hazreti Mehdi'nin faaliyetinin artık İslam'ın dünyaya hakim olduğu altın çağda. Yani dünyada İslamiyet'in zirve yaptığı diyebiliriz zamanda. Böylesine hem güvenlik ortamı oluyor. Yani karşıdan hakikaten şimdi onu hocamız birkaç röportajda çok kez söylemişti. Karşı karşıya geliyor insanlar mesela bir köprünün birisi bir başında, birisi bir başında. Acaba o ne yapacak diye böyle bir güvensizlik oluyor. Birbirine korkulu gözlerle bakıyorlar. Çünkü güven olmadığı için sevgi de olmuyor. Bunun sonucunda toplum bu hale gelmiş oluyor. Mehdiyet zaten müjdelenecek bir konu. İslamiyet'in dünyaya hakim olması müjdelenecek bir konu. Çünkü dünya tarihinin tamamına baktığımızda hangi İslamiyet'e ait bir elçi gelse, Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamber gelse, o toplumdaki sorunları giderip oraya bolluk, bereketlik ve adaleti hoşgörü getirmiş.
Zira Hazreti Süleyman döneminin ne kadar bolluk, bereketlik olduğunu biliyoruz hocam.
Evet.
Hazreti Süleyman'a bahşedilen sarayın içinde insanlar girdiği zaman, Peygamber Efendimiz davet edildiğinde, insanlar sarayın kapısından girerken paçalarını sıvıyorlarmış. Zira sarayın kapısı açıldığında yerdeki mermerler sanki bir gerçek göl izlenimi yarattığından insanlar gerçek sanıp paçalarını sıvıyormuş hocam, değil mi? Bu
Hazreti Süleyman'ın melikesi Belkıs var. O geliyor Hazreti Süleyman'a. O da bir ülkenin yöneticisi, başında bulunan başkanı ve kendi komutanları da var yani. O güçlü bir kadın, yönetici bir kadın. Hazreti Süleyman onu davet ediyor ve saraya girdiğinde suya girdiğini zannederek eteklerini biraz sıvıyor. Ama öyle bir teknolojik mükemmel bir zemin yapmış ki Hazreti Süleyman.
Maşallah.
Maşallah. Billur'dan böyle geçiyor. Yani kristal bir cam ve yok gibi görüyorsun onu. Sanki suya basacakmış gibi hissediyorsun ama yerde zemin var. Yani suya basmıyor. Öylesine mükemmel bir teknoloji varmış yani o dönem maşallah Hazreti Süleyman devrinde ve sarayları da okçuldikemiş gayet ihtişamlı. Maşallah Mehdi döneminde de aynı şekilde bolluk bereket olacak. Şimdi ekonomik kriz var. O zaman alabildiğine bolluk olacak. Yani Hazreti Mehdi dağıtacak insanlara malı. İhtiyacı olan gelip alacak. Kimse gelip mal istemeyecek. O kadar çok olduğundan. Hatta isteyene yine boyu kadar belki verilir diyor. Ondan sonra da mahcup olur. Ben ihtiyacım yoktu ki diyor. Geri getirmeye çalışıyor ama kabul edilmez diyor. Yani.
İnşallah siz böyle Hazreti Mehdi dönemini ve Hazreti Süleyman dönemini böyle anlatırken şu anda Hazreti Mehdi döneminde anlattığınızda yani ben böyle hayranlıkla bir yaklaşık 10 saniye şöyle bir düşündüm. Yani vücut seviyesinin, vücut ısı seviyesinin ne derece aşağı düştüğünü ve kalp ritminin insanın yüzüne doğan huzurun ne kadar üst seviyeye taşındığını hani ben şu anda bile yaşadım. Eminim ekranlar başında bizi izleyen, sizi dinleyen sevgili seyircilerimiz de bunu yaşamışlardır.
İnşallah. Yani Mehdiyet'in zirve gölgesi dünyada var şu anda ve Allah'ın izniyle yani önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Hep beraberiz. Allah ömür verirse.
İnşallah.
Mesela 2012 hocamız söyledi. 2011'e girerken harika olaylarla karşılaşacağız dedi. Hemen İslam dünyası daha harika olaylar olmaya başladı. İşte 2012'ler, 13'ler, 14'ler çok daha hareketli ve harika olaylarla geçeceğini hocamız söylüyor. Çünkü hadis-i şeriflerde bildiriliyor Allah'ın izniyle ahir zamandaki evet. olaylar. Ve 3 sene, 5 sene, 10 sene bu çok çok zaman çabuk geçiyor. Yani evet. göreceğiz Allah'ın izniyle hep beraber. Çünkü gelişmeler birebir Peygamber Efendimiz'in anlattığı gibi Mısır'daki Hüsnü Mübarek'in fizik özelliğine kadar kargaya benzemesi, geniş omuzlu olması, uzun boyu hepsi tarif edilmiş. Olaylar birebir tarif edilmiş. Kılıçlarla olaylar olacağı söyleniyor Mısır'da. Birebir aynen oluyor. İşte depremler artıyor, tsunamiler, doğal felaketler, 10 binler, 30 binler ölümün hepsi oluyor. Birebir şu anda yaşıyoruz Allah'ın izniyle bunları ve hep beraber de yaşayacağız. Seneye daha çok şeyler yaşayacağız. 2 sene, 3 sene sonra ve göreceğiz, şekillenecek Allah'ın izniyle. Güzel bahsettiğimiz bir birlik oluşmasına zaten dikkat edin. Bakın 60 ülkeye yakın Türkiye'nin vizeler kalktı. Olağanüstü bir olaydır. Yani 4 sene önce hocamız bunu zikrettiğinde kimsenin tahayyül edemeyeceği bir şeydir. 58 ülkenin şu anda Türkiye'de vizeleri kalktı. Vizesiz gidip gelebiliyorsunuz.
Maşallah.
Nefis. Hocamız diyor ki şimdi pasaportlar da kalkacak diyor.
Evet.
Bu ne demek? Konya'ya gider gibi gideceğiz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Türk Cumhuriyetlerine, İslam ülkelerine veyahut başka vizelerini kaldıran Rusya'da da kalktı. Dün ilk uçak indi mesela. Ya da yani önceki gün. Evet. Rusya ile vize yok artık. Ya kim hayal edebilir böyle bir şeyi? Ama hocamızın öngörüleriyle çünkü Türk-İslam birliği oluşacak diyor Allah. Kaderde bu belli. Allah'ın izniyle hocamız da söylemişti. Vizeler kalkması gerekir demişti. 4 sene öncesinde her zaman tekrarlayarak vizeler kalkıyor. Kalktı 58 ülkede. Pasaportlar da kalkacak. Kıbrıs'a gider gibi kimlikle
gidip geleceğiz Allah'ın izniyle ve işte böylece de bir birlik, kardeşlik görüyoruz. Yani onların sosyal anlamda, siyasi yönde de hep Allah bize gösteriyor ilerleme olduğunu. O yönde Allah'ın izniyle devam ediyor, göreceğiz inşallah.
Evet, inşallah. Allah böyle bir kader tayin ettiği için bu inşallah olacak. Hoşgörü, bereket, adalet, mutluluk, sevgi, barış dünyanın her yerinde olacak inşallah. Şimdi bir canlılar dünyasında da biyolojik olarak evrimciler hep kargaşayı ve savaşı anlatan teoriler öne sürüyorlar ya. Aslında Allah canlılar dünyasında sistemde de böyle yaratmadı. Allah canlılar dünyasında da tam bir uyum, fedakarlık, hoşgörü, birbirinden yardımlaşma, yani birbirine destek olma, birbirinin bir mesela yardım ile bir ihtiyacını karşılıyor, o da onun ihtiyacını karşılıyor. Menfaatsiz, yani çıkarsız diyebiliriz. Çünkü her ikisi de bunu normal birbirine yardım olsun diye.
Zaten ayet-i kerimede de buyuruluyor ki hocam, Allah, nitekim Allah akrabalara yardımı emreder diye buyuruluyor yani.
Evet. İnşallah. Şimdi biraz sonra bir video izleyeceğiz. Orada göreceğiz ki hiç birbirine alakası olmayan canlı grupları, bitkilerle böcekler. Birisi ayrı bir hayvanlar alemine ait, birisi bitkiler alemine ait. Ama arasında Allah bir uyum yaratmış ve bu sayede de milyonlarca yıldır iki canlı grubu da yaşamlarını milyonlarca yıldır devam ettirebiliyorlar.
Maşallah.
Şimdi videomuzu izleyelim.
Bazı bitkiler polenlerini taşıtmak için özel kuryeler, yani hayvanları kullanırlar. En çok kullanılan kurye böceklerdir. Çiçekler, Allah'ın onlara verdiği renkler, hoş kokular ve nektar sayesinde böcekleri kendilerine çekerler. Çiçekler ve böcekler arasındaki ilişki yakından incelendiğinde, bu canlıların yaratılışlarındaki uyum daha iyi anlaşılır. Elbette polenlerin ve bitkilerin sahip oldukları bu harika tasarımlar, bitkilerin kendileri tarafından yapılamaz. Gerek polenler, gerekse bitkilerin polenlerini yaymak için kullandıkları harika sistemler, Allah'ın mükemmel yaratmasının sayısız örneklerinden yalnızca birini oluştururlar. Güney Afrika'da yetişen süsen çiçeğinin nektarına ve polenlerine ulaşmak son derece zordur. Yaprakların altında uzun bir tüp vardır. Nektar ve polenler bu tüpün en dibinde saklıdır. Bunlara ulaşabilmek için oldukça uzun bir sondaj borusu gereklidir. Dahası, sondaj borusunu havada asılı tutabilecek bir de uçuş makinesine ihtiyaç vardır. Allah, benzersiz bir sanat ve güzellikte yarattığı bu çiçeğin neslinin devam etmesi için gerekli olan sistemi de yaratmıştır. Bu bir hoverfly böceği. Sahip olduğu uzun sondaj borusu sayesinde çiçeğin en derin noktalarına ulaşabilir. Sondaj borusunun bükülmemesi için çiçeğin üzerine dikine iniş yapması gereklidir. İhtiyacı olan uçuş sistemi de kendisine verilmiştir. Bir helikopter gibi havada asılı kalabilir. Bir helikopterin güvenle iniş yapabilmesi için yol gösterici işaretler kullanılır. Şimdi çiçeğin üstündeki beyaz oklara dikkat edin. Hepsi tek bir noktayı işaret ediyor ve hoverfly böceğine yol gösteriyor. Böylece hoverfly böceği doğru noktaya başarıyla iniş yapabiliyor. Burada çok açık bir mucize görülmektedir. Çiçek şuursuz bir bitkidir. Gözü, kulağı, elleri, düşünmesini sağlayacak bir beyni yoktur. Buna rağmen üzerinde böceğe yol gösterecek işaretlere sahiptir. Böcek de hiçbir şuuru ve aklı olmayan bir varlıktır. Buna rağmen onda da polenlere ve nektara ulaşması için gerekli olan bütün teknolojik tasarım bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz ki bu kusursuz uyumu sağlayan çuğur ne böceğe ne de bitkiye aittir. Her iki canlının sahip olduğu özellikleri bilen ve onları birbirleriyle uyumlu olarak var eden, onları yoktan var eden Yüce Allah'tır.
Maşallah, biyoloji dünyasında hayvanlar ve bitkiler temel iki alemdir. Bunların sınıflandırılırken bu şekilde sınıflandırılır. Bitki hücresinde ve hayvan hücresinde zaten biyolojiye girişte ayrı hücre grupları olarak anlatılır. Evet. Birisinin hücresinin dışında kalın, sertliği sağlayan bir hücre çeperi var. Birisinde mitokondri var. Öbüründe ise fotosentezde etken olan kloroplast var organel olarak. Yani farklı farklı canlı grupları. Fakat hayvanlarda işte yürüme, iskelet, omurga yapıları gözlemleniyor. Bunların DNA'sı bu şekilde. Ve algılayıp uyarıcılara göre algılama yeteneğine sahip olup ona göre mesela yöneliyor. İşte saldırıyor, uçuyor, hareket ediyor. Yani dünyadaki, çevredeki etmenlere göre hareket edip gitme, gelme, işte mekanik hareketlere sahip olan gruplar hayvanlar kabaca anlatımda. Ama bitkilerde böyle bir konu yok. Bitkilerin algılama yeteneği yok. Algılamayı öğrenme yeteneği yok. Sinir sistemi yok. Onların tek bir görevi var. Güneşten gelen ışını alıp o elektrondaki enerjiyi kullanıp fotosentez reaksiyonuyla bunu organik ve yararlı moleküllere dönüştürmesi ve diğer hayvanları beslemesi. Şimdi Allah bu iki temel farklı alemde bir uyum yaratıyor.
Maşallah.
Bu yani birbirini daha önce hiç görmemiş iki tane büyük mesela insan ırkının diyelim ki ikisi de insan aslında. Veya şöyle diyelim mesela bir Brezilyalı diyelim bir de Çinli. İkisi de dünyanın bir ucu değil mi? Bunların ikisini yan yana getirsek yani ne kadar anlaşabilirler? Ama bir de mesela olimpiyatlarda bu Çin'de tam böyle bir 300 kişi aynı anda çok koordine hareket edebiliyor. Değil mi? Evet. Ama onu mesela aylarca çalışıyor veya yıllarca çalışıyor. Mesleği o. Şimdi orada bir uyum ve koordinasyon var. Öte taraftan da birbirini hiç tanımayan alakasız iki insanı getiriyoruz. Ne kadar koordineli ve uyumlu hareket gösterebilirler? Yani gösteremezler. Bir kere aynı dili konuşmuyorlar. Anlaşamazlar. Bunların ikisi insan olduğu halde böyle. Birisi bitki olan. Çiçek yani. Gözü yok, kulağı yok, algılama yok, dil yok, konuşma, lisan yok. Herhangi böyle bir iletişim kurabileceğin bir yol yok. Bunun bir yolu yok. Ama öbürü ise bir böcek. Mesela arı. Orkidenin yaprağı, çiçeği tam arının ilgisini çekecek şekilde renklere ve şekle sahip. Bu çok açık bir mucize.
Maşallah.
Çünkü bitkinin bir şeyi öğrenip sonradan da böyle bir şekil yapma gibi bir durumu zaten olmayacağı için kaldı ki öğrenemeyeceği için ve göremeyeceği için böyle bir şeyi bir kere zaten başından var olması ve tam bir uyum halinde olması başlı başına bir mucize. Evet. Yani Allah her ikisini de yaratan, her ikisine de ol diyen Allah'ın yaratmış olduğu bir uyumu görüyoruz biz burada.
Maşallah.
Yani renklerinden, şeklinden, her şeyiyle, kokusuna kadar her şeyinde bir uyum var. Sonuçta ne oluyor? Arının ilgisini çekiyor o orkide. Mesela dünyada ilk var olan orkideyi düşünelim. Bundan mesela 300 milyon yıl önce, tam kaç yıl önce orkide var oldu bilmiyorum. Ama 300 milyon yıl önce var olduğunu kabul edelim. Var oldu çiçek. O eğer arıyı etkileyecek sisteme sahip olmasa, üreme sistemi olmayacağından dolayı o zaman üreyemeyecek ve nülüferin soyu tükenecekti. Pardon, orkidenin soyu tükenecekti. Fakat milyonlarca yıldır ayakta olmuşsa eğer bu canlı, kaldı ki bu sistemde arının da bir menfaati var. Yani faydası var diyelim. O da oradan beslenebiliyor. Çünkü onun çiçeğinin özünü alıyor.
Evet.
Birisi olmazsa öteki, ötekisi de olmazsa ötekisi çöküyor, yok oluyor. Her ikisi de milyonlarca yıldır hayatta olduğuna göre demek ki ikisi de aynı anda eksiksiz bir şekilde var edilmiş. Yani Allah yok iken bu canlılar bütün bu sistemler üzerinde eksiksiz bir şekilde var etmiştir.
Maşallah.
Bu böyle kademe kademe ve kendi kendine olabilecek saçma bir teoriyle açıklanabilecek bir mevzu değildir. Çok açık ki insanın mantık örgüsü bunun bilinçli bir yaratıcı tarafından, her ikisinin de en ince ayrıntısına kadar bilen bir yaratıcı tarafından yoktan var edildiğini ancak kabul eder. Yani insan da zaten mantıken bunu kabul eder. Yoksa tesadüfen bir tane ahenkli bir tablo bile oluşamazken o kadar güzel bir çiçeğin renklerinin tam da arının ilgisini çekecek o kadar olması tabii ki imkansız tesadüfen. Bunu tabii ki Allah sonsuz kudretle yaratmıştır inşallah.
Maşallah.
Bu bir bilgi gösteriyor bize. Bu bir sanatı gösteriyor inşallah. Şimdi çok kısa da bir bakterilerden bahsetmiştik bugünkü programımızın içerisinde. Kısaca bakterilerdeki teknolojiyi anlatmak adına o tek yüzdeli, aynen bitkiler gibi ne görebilen, ne duyabilen, ne koklayabilen bu canlıların içindeki ufak teknoloji anlatmak adına bir kısa bir sunumumuz var. Onu gösterelim.
İnşallah.
Bakteriler, bakın, biyolojik pusula kullanıyorlar. Yani manyetik alanı ölçüp ona göre hayatlarını ikame ettiriyorlar. Bilim adamları proteinleri kullanarak mıknatıslık özelliği olan mineraller, yani manyetit üreten bakterileri örnek alıyor. 50 nanometre, yani metrenin milyarda biri büyüklüğünde olan ve elmas gibi düzgün bir kristal yapıya sahip olan bu manyetitler bir sıra halinde yan yana dizilmekte ve adeta bir biyolojik pusula oluşturarak canlının yön bulmasını sağlamaktadır. Bir bakterinin proteini kullanarak manyetit meydana getirebilmesi için beyni dahi olmayan, göremeyen, duyamayan, öğrenemeyen bu canlıların proteinin ne olduğunu, proteinin yapısının içeriğini, proteinin nasıl meydana getirileceğini, yani nasıl sentezleneceğini, mıknatıs özelliğinin ne demek olduğunu, mıknatıslık özelliği olan mineralin nasıl yapılacağını biliyor olması gerekir. Eğer buna bakteri yapıyor desek. Halbuki bunu her şey kudreti olan Allah yaratmıştır. Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çeviriyorsunuz? İnşallah mantıklı, aklı selim bir insanın çevirmeyip Allah'a iman etmesi gerekir.
Maşallah ki Allah her şeyi bir ölçüye göre ve birbirine denk bağlayarak yarattı. Zira hocam her şeyin dengesinden, Allah'ın yarattığı o bitkilerdeki dengeden bahsetti. Zira her şeyin bağlı olduğu asıl dünyamızdaki gezegenin Jüpiter'den dengesinden bahsettik. Onun da bağlı olduğu Allah'ın sonsuz kudretinden bahsettik. Sayın Onur hocamla ve Altay hocamla Erkan kardeşime inşallah çok teşekkür ediyorum. Akşam 22'de yayınlanacak Atlan Oktar'la sohbet programında inşallah görüşmek üzere.